Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Mart Çarşamba, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Ben Zafer Arapkirli, RS FM'de Seyr-i Sabah programıyla karşınızdayım. Her sabah olduğu gibi 7-9 arasında, yani önümüzdeki 2 saatlik süre boyunca gündeme birlikte bakacağız. Gazeteleri birlikte okuyacağız. Gazetelerin manşetlerine, köşe yazarlarına birlikte göz atacağız. Zaman zaman İstanbul'daki yol durumunu ve hava durumunu sizlere aktaracağız. Yani dolu dolu bir 2 saatlik yayınla karşınızdayız yine. Gündem yoğun, gündemin birinci sırasında birkaç gündür olduğu gibi, geçen hafta sonundan bu yana olduğu gibi, bir yandan referandum tartışmaları, yani referandum öncesi siyasi kampanyada evet ve hayırın karşılıklı propagandalarında kullanılan sloganlar, ama bir yandan da dış politikada yine referandum bağlantılı bir çekişme. Özellikle de Hollanda ile Türkiye arasındaki çekişme, karşılıklı sert demeçler ve bugün Hollanda'da yapılacak olan genel seçim var. Hollanda'da yapılacak seçimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başlıca iki partinin önde gittiğini ve çekiştiklerini ve bu kampanya sırasında Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gelişmelerin ve sert demeç trafiğinin ciddi diplomatik krizinde Hollanda seçimlerine belli ölçüde de olsa etki etmesi bekleniyor. Dün de Türkiye'den gelen demeçler devam etti. Son derece sert, hatta deyim yerindeyse zehir zemberek demeçler geldi Ankara'dan. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın "biz sizin cibilliyetinizi biliriz" şeklinde son derece sert ve hiç bugüne kadar alışılmamış bir üslupla yaptığı açıklamalar var. Hollanda'yı Srebrenica katliamından, yani 1995 yılında Bosna Hersek topraklarında gerçekleşen katliama seyirci kalan Hollandalı birliğe atıfta bulunarak "biz sizi Hollanda katliamında düzeltiyorum, Srebrenica katliamından da tanırız" şeklindeki açıklamaları var. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın Hollandalı muhatabıyla yaptığı bir telefon görüşmesinin ayrıntılarına değindiği haberler var. Bunların hepsi zaten birinci sayfalarda, gazetelerin birinci sayfalarında yer alıyor. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Hollanda'da bugün seçim yapılıyor demiştik. Seçime 28 siyasi parti katılıyor. Şu anda başbakan olan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi Partisi halen mecliste 40 sandalyeyle en büyük parti durumunda. İşçi Partisi, Ludwig Asscher'in partisi 30 sandalyeyle şu anda parlamentoda yer alıyor. Sosyalist Parti'nin 15 sandalyesi var ve ırkçı, aşırı sağcı, İslam ve Türk düşmanı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin 12 sandalyesi var. Ama bu tablonun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Aşırı sağcı parti Geert Wilders'in Özgürlük Partisi ile Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi Partisi, ya da liberal olarak bilinen partinin çekişeceği belirtiliyor. Son kamuoyu yoklamalarında 24-26 bandında, yani 24 ile 26 sandalye arasında kazanabilecekleri tahminleri yapılıyor. Dolayısıyla bu iki partinin önde gittiği kamuoyu yoklamalarında ifade edilmekte. Hollanda ile ilgili gelişmeleri, Hollanda seçimi ile ilgili gelişmeleri gün boyunca RS FM'den izleyebilirsiniz. Ancak son yapılan yorumlardan önemli bir ifadeyi aktarmak gerekiyor. Türkiye ile Hollanda arasındaki son diplomatik krizin kamuoyu yoklamalarına ya da seçimin sandıktan çıkacak sonucuna çok büyük oranda etki etmeyeceği tahmini de yapılmakta. Ve her zaman olduğu gibi yol durumuna bakalım. Bakalım İstanbul'da şu saat itibariyle, yani saatlerimiz 7:05 geçerken yol durumu nasıl, İstanbul'un trafiğinde nasıl bir yoğunluk söz konusu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda şu an itibariyle %30 oranında bir trafik yoğunluğu söz konusu. Fazla bir sıkıntı yok. Yani kayda değer bir hadise yok. Bir trafik kazası ya da trafiği engelleyecek olağanüstü bir gelişme yok. Malum her iki köprü yönünde de, yani birinci köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ya da Asya Avrupa geçişlerinde yoğunluk başladı bile. İki köprüye gelişlerde D100 ve TEM otoyollarında trafik sıkışıklığı söz konusu, ama bunun dışındaki güzergahlar şu an için son derece akıcı görünüyor. Bir de hava durumuna ilişkin notları aktaralım. İstanbul'da hava durumunun havanın çok hafif yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde hani çiseleme diyebileceğimiz oranda bir yağmur vardı. Yollardaki kayganlık malum, ama gün içinde hava sıcaklığının 10 dereceye ulaşması bekleniyor. Biraz ısınacak ama malum hala kaşkol, bere, eldiven, kaban, palto, her neyse, bunlardan vazgeçemediğimiz bir hava söz konusu. Dünün gündeminde yine siyasi partilerin seçmene yönelik olarak evet ve hayır kampanyasında oy talepleri vardı. Siyasi parti sözcüleri yaptıkları konuşmalarda birbirlerini yine samimi olmamakla suçladılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete özellikle de son Hollanda krizinde aldığı ya da almadığı tavırlar nedeniyle yüklendi ve Sayın Başbakan'a sordu. O günden bu yana 8 telefon görüşmesi yaptınız Hollanda Başbakanı'yla, bunların içeriğini açıklar mısınız, niye açıklamıyorsunuz diye sordu. Başbakan ise yaptığı açıklamada içerik verdi. Hollanda'nın o gün olanlardan dolayı, yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya'nın uğradığı muameleden dolayı özür dilendiğini açıkladı. Bu arada bu gündemin dışında, yani Türkiye'deki referandum ve Hollanda ile olan diplomatik krizin dışında önemli bir gelişme daha vardı. Danıştay'dan önemli bir karar çıktı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında. MİT Müsteşarlığına Hakan Fidan'ın yeniden atanmasının, yani daha önceki genel seçimde önce aday olmak üzere görevinden ayrılması, daha sonra aday olmaktan vazgeçmesi üzerine tekrar görevine dönmesi aleyhinde yapılan bir iptal işlemi vardı. Yani o uygulamanın iptal işlemi vardı. Ona yargı yolu kapalıydı. Şimdi yeni bir kararla, Danıştay'ın bir kararıyla yargı yolunun tekrardan açıldığı belirtiliyor ki bu da enteresan bir gelişme. Bir yandan da 15 Temmuz'la ilgili davaların sürdüğünü, çeşitli yerlerde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalarında duruşmalarının devam ettiğini hatırlatalım.
Manşetler.
Evet, 15 Mart Çarşamba tarihini taşıyan gazetelerin birinci sayfalarına bakmanın zamanıdır. Yine aynı konu, yani Hollanda-Türkiye krizi, ki zehir zemberek demeçlerle devam ediyor bu kriz. Hiç de yatışacağı benzemiyor. Sadece Hollanda ile Türkiye arasında değil, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir krize de dönüştüğü anlaşılan bu gelişmeyle ilgili haberler hemen hemen bütün gazetelerin, birkaç istisna hariç, hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde yer almaya devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Vur emri bile vermişler diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Bakan Kaya'yı cumartesi gecesi zorla sınır dışına çıkaran Hollanda'nın özel timede ateş etme izni verdiği ortaya çıktı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalep yaptığı açıklamada Bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın yanında geniş omuzlu 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Son derece ilginç burada kullanılan geniş omuzlu tabiri. Çünkü dün de daha doğrusu önceki gecede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatma Betülsayan Kaya'yı gözaltına alan, karakola götüren Hollandalı polislerden goriller diye söz etmişti. Sayın Hollandalı belediye başkanı da geniş omuzlu polisler diyor. Yani kişilerin şekliyle, şemaliyle, cüssesiyle tarif edilen bir takım olaylar var. Daha doğrusu olayların tarifi o kişilerin cüssesi üzerinden yapılıyor. Son derece enteresan bir kavga diyelim. Evet, Betül Sayankaya'nın yanında geniş omuzlu 12 kişinin bulunduğunu söylemiş Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Talep ve bunların silahlı olup olmadığını bilmiyoruz demiş. Abu Talep, Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel timde gönderdiklerini belirtmiş. Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki diye bir soruya muhatap olmuş Rotterdam Belediye Başkanı Abu Talep. Bakanın korumaları ateş edebilirdi iddiasında bulunmuş ve şöyle demiş. Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda özel timine ateş etme izni verilmişti. Durumun o gün son derece vahim olduğu anlaşılıyor. Yani özel time ateş etme izni verilmiş. Silahlar konuşacakmış neredeyse. Ve durumun vahametini gözler önüne seren bir başka açıklamada Sayın Bakan'dan Fatma Betül Sayankaya'dan geldi. O da dün yaptığı bir açıklamada ölürdüm ayrılmazdım dedi. Referandum çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve orada Hollanda'da yaşadıklarını anlatırken, o geceyi anlatırken şöyle dedi. Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan artık dönebilirsin denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım demiş. Yani bu açıklamaların tabii okunmaya muhtaç, geri planı okunmaya muhtaç. Çünkü böylesine bir itiş kakış içinde bir bakanın ölümü bile göze almasını gerektirecek ne koşullar vardı onu sorgulamak lazım. Bir, ikincisi Sayın Cumhurbaşkanımız beni arayıp hadi artık dönebilirsin dedi diyor. Yani Sayın Bakan direkt olarak o gece kriz sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldığını ima ediyor ki burada bir üst makamı yani Sayın Başbakan'ın ne yaptığı ya da Sayın Başbakan'ın orada emirleri verip vermediği krizi Sayın Başbakan'ın değil bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönettiği gibi bir anlam çıkıyor ki daha doğrusu anlamın da ötesinde bu ifadeden öyle bir gerçek ortaya çıkıyor ki tabii bunlar da devletin işleyişi o emir komuta mekanizmaları açısından sorgulanmaya muhtaç açıklamalar. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var Hürriyet'in birinci sayfasında. Vize serbestliği gelmezse göç anlaşması ile ilgili adımları atacağız demiş. Avrupa vize konusunda bizi oyalamasın demiş. Benim hatırladığım 428.693. kez böyle bir laf ediliyor. 694. kez de olabilir ama bu açıklamalar artık çok sık olunca anlamını yitiriyor herhalde. Yani Avrupa ile ta geçen yıldan bu yana kim bilir kaçıncı kez böyle bir restleşme yaşanıyor. Malum hatırlayacaksınız o zaman bir anlaşma yapılmıştı. İşte geri kabul anlaşması Avrupa Birliği belli sayıda göçmeni alacaktı ama belli sayının üzerine çıkmama yani Türkiye'nin o belli sayının altında kalma taahhüdü vardı. O sayının altında kalacak ve geri kalan göçmenleri de sınırlarında tutacaktı. Avrupa'ya geçmesine izin vermeyecekti. Buna mukabil Avrupa da buna şöyle cevap verecekti. Belli oranda sanıyorum 3 milyar euro tutarında bir para yardımı yapacaktı. Göçmenlerin burada barınabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için ve bir şartı daha vardı. Türkiye'nin işte serbest dolaşım ya da vizesiz Avrupa'ya seyahat imkanı sağlanacaktı. Ne o konuda bir gelişme yaşandı, ne göçmenler konusunda bir gelişme yaşandı, ne de göçmenler karşılığında ya da göçmenlerin Türkiye'de barınması için yapılacak parasal yardımın, Avrupa Birliği parasal yardımının gerçekleşmesi söz konusu oldu. Her şey ortada duruyor ama sürekli olarak bu demeci duyuyoruz. Dışişleri Bakanı dün de tekrarlamış, vize serbestliği gelmezse göç anlaşması ile ilgili adımları atacağız. Nedir bu adımlar? Kabaca şu denilmek isteniyor. Biz de göçmenleri sınıra götürürüz. Oradan da sizin üzerinize salarız, göndeririz şeklinde. Tabii kim bilir kaçıncı kez bakalım daha kaç kez daha tekrarlanacak. Hollanda kriziyle ilgili demeçlere ve gelişmelere devam edelim. Hürriyet'in birinci sayfasından bu ikiliye oy vermeyin demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Hollanda'nın cumartesi gecesi devlet terörü sergilediğini söylemiş ve şöyle demiş. Mesele orada seçim varmış. Bir tane ırkçı başa güreşiyormuş. Bir tane de şu anda yönetimde bulunan parti. İkisi yarışıyormuş. Buradan Hollanda'ya, Almanya'ya sesleniyorum. Gelin oylarınızı verirken sakın ha bu ikiliye oy vermeyin diye seslenmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii bunları söyledikten sonra yani oradaki vatandaşlarımıza gidin şu partiye oy verin ya da şu partiye oy vermeyin dedikten sonra yarın oradan başka siyasetçilerin ya da başka liderlerin Türkiye'de 16 Nisan'da şu şekilde oy verin ya da bu şekilde oy vermeyin diye açıklamaları geldiğinde söz söyleme hakkımız kalır mı? Takdir sizin. Bu arada Hollanda'da bugünkü seçim öncesinde Başbakan Mark Rutte ile ırkçı lider Geert Wilders'in televizyon tartışmalarında son kez karşı karşıya geldiğini de haber veriyor Hürriyet gazetesi. Ve Wilders tartışma sırasında Türkiye'ye gösterilen tepkinin yetersiz kaldığını savunmuş. Türk elçiyi sınır dışı edin demiş. Rutte ise ülke yönetmek kanepede oturup tweet atmaya benzemez diye karşılık vermiş. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan Binali Yıldırım'a Rutte ile telefonda 8 kez ne konuştun diye sordu. Başbakan Yıldırım da gözaltı yanlış dediler, özür dilediler diye cevap vermiş. Enteresan bir polemik daha vardı dün siyasette. Onu da hemen araya sıkıştıralım. Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir polemik vardı. Hayır kampanyası yaptığı için Cumhurbaşkanı eleştirmişti Barolar Birliği Başkanı'nı. Yani senin ne işine siyasi kampanya yapmak şeklinde ve sen bir daha benim kapımı çalamazsın diye demeç vermiş. Yani demek ki Sayın Feyzoğlu, Metin Feyzoğlu sık sık Beştepe'nin kapısını çalıyormuş gibi bir imada bulunmuş. Ve Sayın Feyzoğlu da Sayın Cumhurbaşkanı'na demiş ki mücadelemiz sizin torunlarınız da dahil gelecek nesillerimiz için demiş. Saatler 7:18 dakika geçiyor. Habertürk gazetesine geçelim. Habertürk gazetesi Başbakan'ın dün Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında yaptığı açıklamaları verdiği mülakatı manşetine taşımış. Oradan da konsolos için Hollanda tarafından özür dilendiği demeci başlığa çıkartılmış. Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı Rutte'nin gözaltılar için Türkiye'den özür dilediğini açıkladı diyor Habertürk gazetesi. Hollanda Başbakanı Rutte bu işler bittikten sonra bir yemek yiyelim diye bir laf etti. Bir karşılık vermedik. O da sesini yükseltti. Biz de yükselttik. Bizim maslahat güzel ve başkonsolosun yanlışlıkla gözaltına alındığını söyledi. Bu konuda telefonda özür diledi demiş. Amacımız ne Hollanda ne Avrupa ile ilişkileri tamamen kesmek ama onlar tırmandırırsa Türkiye karşılığını verir demiş Sayın Başbakan. Bölgemizin güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Biz bir düşüneceksek onlar iki düşünecek. Burada tehdit yok. Türkiye'nin konumu bu demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün yaptığı Hollanda'yı katliamdan tanırız şeklindeki açıklama yine Habertürk'ün birinci sayfasında manşetin hemen yanından hatta sayfanın biraz daha tepesinden verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılık uyarısında bulunmuş Hollanda'ya. Hollanda'yı katliamdan tanırız sözleri. Tabii 8000 Boşnak'ın 1995 yılında Srebrenica'da nasıl katledildiğini hatırlatan bir demeç Erdoğan, Hollanda'nın sergilediği devlet terörüyle en büyük zararı Avrupa Birliği'ne verdiğini belirtmiş. Ve şöyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı, orada seçim varmış, bir tane ırkçı ile iktidardaki parti yarışıyormuş. Hollanda'ya ve Almanya'ya sesleniyorum. Oradaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime diyorum ki, gelin oylarınızı verirken Türkiye'ye düşmanlık güdenlere bu ikiliye sakın oy vermeyin. Tekrar ediyorum, böyle laflar ettiğiniz zaman yarın herhangi bir seçimde ya da referandumda oralardaki politikacılardan herhangi biri, herhangi bir düzeydeki yönetici kalkıp da Türkiye'deki seçmenlere şunlara oy verin, bunlara oy vermeyin şeklinde çağrıda bulunursa, senin ne haddine, bizim ne işimize karışıyorsun, buradaki seçimlerle ilgili görüş beyan etmek sana düşer mi, bu ne hadsizlik, bu ne terbiyesizlik gibi demeçler duyarsak artık takdir size kalacak. Ve Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Taleb'in de skandal ateş iznini ikrar etmesi ya da itiraf etmesi Habertürk'ün de birinci sayfasında. Orada demiş ki bakan korumalarının silaha davranma ihtimaline karşı polise ateş açma yetkisi verildi. O yüzden de biz silahlı bir özel tim getirdik oraya demiş. Bu arada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları var. O da şu aşamada Hollanda'dan büyükelçimiz geri çekilmeyecek. Siyasi yaptırımlara başlıyoruz. Ekonomik yaptırımlar da gelebilir demiş. Büyükelçinin geri çekilmesi ya da çekilmemesiyle ilgili bir takım teamüller var. Kural değil bunlar ama eğer muhatabınız olan krizdeki ülke sizdeki büyükelçisini çekmişse mütekabiliyet gereği siz de büyükelçinizi çekersiniz. Ama dediğim gibi bu bir kural değil, bu bir teamül. Örneğin geçtiğimiz günlerde de Rusya ile yine aramızda bu tür şeyler yaşanmıştı. Ama dediğim gibi bunun da bir kural olmadığını ya bir yazılı kurala bağlı olmadığını da vurgulayalım. Malum Hollanda'nın Ankara'daki büyükelçisi zaten şu anda görevinin başında değil. Bu krizden önce dönmüştü. Sanıyorum Ankara'da bir maslahat güzel onun yerine görev yapıyor. Ama bizim büyükelçimizin hala Hollanda'da bulunduğunu, geri çekilmesinin de söz konusu olmadığını vurgulayalım. Bu arada bir not daha aktaralım. Dün akşam Cem TV'de benim salı geceleri yaptığım Zafer Arapkeli ile Seyri Alem programı var. Orada emekli büyükelçi Sayın Uluç Özilker'i ağırladım. Ve çok enteresan bir açıklaması oldu. Daha doğrusu enteresan bir bilgi verdi. Dedi ki aslında böyle krizlerde büyükelçilerin karşılıklı olarak geri çekilmesi bence hatalı bir uygulamadır. Yani böyle bir gelenek, böyle bir teamül vardır ama aslında tam tersine geri çekilmeyip orada bulunması ve krizi çözmek üzere ciddi temaslarda bulunması, yani o ülkeyi bilen, o ülkede görevli en üst düzey diplomat olarak orada kalıp görevini yapması, ki görev de krizin çözülmesidir dedi. Görevini yapması bence daha iyi bir uygulamadır dedi. Ama böyle bir teamül var işte. Hani karşılıklı jest anlamında büyükelçi çekmeler söz konusu. Ve bundan anlaşılıyor ki bugünkü uygulamadan Sayın Büyükelçi, emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in dediği gibi orada Hollanda'daki büyükelçimizin görevinin başında olduğunu anlıyoruz. Saatler 7:24 dakika geçiyor. Posta gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Avrupa'ya vize resti başlığı dikkat çekiyor. Hükümet Avrupa'nın vizeleri kaldırmaması durumunda göç anlaşmasını lağvedeceğinin sinyalini vermiş. Bu arada Hollanda'dan yemek daveti başlığıyla Sayın Başbakan'ın dün Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde bir yemek daveti aldığını ama buna bir cevap vermediğini aktardı. Postanın birinci sayfasında vurgulanıyor. Bakanın korumalarının Hollandalı polisler tarafından nasıl enterne edildiği, yani Bakan Betülkaya'nın arabasına ellerini dayayarak arandıklarını gösteren bir fotoğraf var. Bu arada zorbalığın fotoğrafı diye bu fotoğrafı yayınlamış Posta Gazetesi. Krizle ilgili bir takım yan olaylar vardı, enteresan olaylar vardı. Onlardan biri daha Posta Gazetesi'nin birinci sayfasında. Hatırlayalım neydi bu demeç? İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sipahi. Önceki gün tepki olarak Hollanda cinsi bir ineğim var, o ineği keseceğim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise dün ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülke iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem diye mesaj atmış. Hüseyin Sipahi ise geri adım atmamış. Hollanda'ya cumaya kadar süre özür dilenmezse ineği keserim demiş. Ya yani zavallı inekten ne istiyorsunuz? Bırakın krizi başka şekillerle, başka yöntemlerle çözün. İnek üzerinden süren bir polemik var. Bakalım Cuma günü bu ineğin canı bağışlanacak mı? Şartı neymiş Sayın Belediye Başkan Yardımcısının? Şartını da söylemiyor. Hollanda'ya Cuma'ya kadar süre demiş. Ne süresi vermiş bilmiyorum ama inek şimdi korku ve endişe içinde Cuma'ya kadar krizin çözülmesini bekliyordur. Biz de takipçisi olacağız. Enteresan milletiz. Laleler üzerinden, portakallar üzerinden, inekler üzerinden bu krizi yaşıyoruz. Yani başka ülkelerde de böyle midir acaba bilmiyorum ama Türkiye'de bu kadar ciddi bir kriz bile kahkahalarla gülmemize, gülme krizine girmemize yol açacak anekdotlar biriktiriyor bize. İleriki yıllarda bizden sonraki nesiller bugünlerin gazetelerini açtıklarında gülmekten ölecekler ya da suratlarında garip bir ifade oluşacak. Nasıl yani? Ne ineği? Hollanda ile ne alakası var? Portakalın ne alakası var? Lale burada hangi bağlamda önem taşıyor? Niye insanlar sokaklara dökülüp işte portakal kesiyorlar bilmem ne gibi böyle garip soru işaretleriyle ortaya çıkacaklar. Ölmez sağ kalır yaşarsak torunlarımıza bu günleri kahkahalarla anlatacağız herhalde. Tabii işin şakası bir yana, bir yandan da tabii kaygıyla anlatacağız Avrupa ile ilişkilerimizin nasıl doğru düzgün yönetilemediğini de maalesef onlara anlatacağız. Saatlerimiz 7:27 dakika geçiyor. Bakalım yollarda durum nasılmış? Bir olağanüstü gelişme var mı? Bir enteresan gelişme var mı? Ona da bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasında şu an için %40'a ulaştığını görüyoruz trafik yoğunluğunun. %40 önemli bir sayı. Zira bu saat itibariyle artık herkesin yollara döküldüğünü, özellikle TEM'de ve D100'de de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde iki köprü güzergahında D100'de ve özellikle de TEM güzergahında Ataşehir, Ümraniye, Kavacık istikametine köprünün üzerine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprüler geçirdikten sonra Avrupa yakasında son derece akıcı bir trafik var. Ters yönde de çok büyük bir sorun yaşanmadığını söyleyelim. Sadece Çekmece'den Bakırköy yönünde gidiş geliş orada bir yoğunluk olduğunu söyleyelim ama sabah trafiği o güzergahlarda seyahat edenler bilir. Her sabahın olağan sıkışıklığından söz ediyoruz. Tabii trafikte olanlara uyarılarımızı da tekrarlayalım. Yollarda hafif çiseleyen bir yağmur olduğunu, yolların kaygan olduğunu, gereksiz yere şerit değiştirilmemesi gerektiğini, özellikle güvenli sürüş mesafelerine, yani önünüzdeki araçla kendi aracınız arasındaki güvenli sürüş mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini, sabahın karanlık saatlerinde, hatta alacakaranlıkta ve hatta gün içinde böyle havalarda özellikle araçlarınızın ışıklarını açık tutmanız, yani görmekten ziyade en az görmek kadar görünür olmayı da unutmamanız gerektiğini hatırlatalım. Bir hatırlatma daha, ne olur şerit değiştirirken o sinyal lambası denilen, aslında sizin aksesuar zannettiğiniz ama araçlarınızın çok hayati bir parçası olan lambaları kullanmanız gerektiğini ve şu cep telefonlarında elinize almadan konuşmanın bir yolunu bulmanız gerektiğini hatırlatalım. Araçların çoğunda artık Bluetooth düzeneği var. Olmayan yerlerde bu düzenekleri yaptırmak ya da elde etmek mümkün. 50 liralık, 100 liralık bir şey neye vermiyorsunuz ki? Bir elinizde telefonla araç sürme alışkanlığından lütfen lütfen vazgeçin. Cana ve mala mal oluyor. Sabah gazetesine geçelim, manşetleri okumayla devam edelim. Faşistlerin gözü dönmüş diyor Sabah gazetesi manşetinde. Faşistler derken hemen yanında bir fotoğraf kullanmışlar. Bu beyefendi Rotterdam'ın belediye başkanı. Belediye başkanı mı, tetikçi başı mı diye de bir ibare kullanmış fotoğrafın üzerinde Sabah gazetesi. Köpekleriyle Türklere saldıran Rotterdam belediye başkanı Abu Talep'ten kan donduran itiraf. Bakanın korumalarını vurun emri verdim demiş Abu Talep. Hollanda'nın aile bakanı Kaya ve heyetine yönelik barbarlığı yeni bir itirafla çok daha ürkütücü boyutlara ulaştı. Utanç gecesinde Türklerin üzerine polisleri ve köpekleri salan Abu Talep kan donduran bir açıklama yaptı diyor. Bu tabirlere bayılırım böyle birinci sayfada. Kan donduran, utanç verici, gözü dönmüş. Harika böyle yani gazeteleri okutmak için film afişlerinde böyle film posterlerinde kullanılan ifadeler. Utanç verici, kan donduran, tetikçi başı. Yani okuması bile keyif veriyor insana değil mi? Böyle kan donduran. Neyse devam edelim. O gece olay yerine Türk Bakan'ın korumalarına karşı özel tim gönderdik. Korumaların teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda özel time ateş etme izni verilmişti. Ve geniş omuz komedisi diyor. Heh, şimdi geldik işte bak Rönan'ın zırt dediği yere. Geniş omuz komedisi. Abu Talep demiş ki bir bakan gelmiş orada ne olabilirdi ki sorusuna skandal bir yanıt verdi. Bakanın yanında 12 geniş omuzlu adam vardı. Bunların silahlı olup olmadığını bilmiyorduk. Ateş edebilirlerdi. Şimdi bir Hollanda gazetesini düşünüyorum. Şimdi Hollanda'da bir sabah programı, radyo programı. Orada bir meslektaşımız da Hollanda gazetelerini okuyor. Oradan da şöyle bir başlık okuyabilir. Goril komedisi. Şimdi hani bizim Cumhurbaşkanı da dün iki tane goril almış, sayın bakanımızı almış götürmüş diyor ya. Şimdi biz de böyle okuyoruz. Geniş omuz komedisi, sabah gazetesi. Çok yaşay mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dün kullandığı Hollanda'yı Srebrenica katliamından tanırız şeklindeki açıklamaları da biz Hollanda'yı Srebrenica katliamından tanırız açıklaması da yine sabahın birinci sayfasında yer alan açıklamalardan biri. Cibiliyetlerinin karakterlerinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin boşnakı katletmelerinden biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin demiş Cumhurbaşkanı. Bu milletin alnı ak ama onların alnı kapkara. Meydanı faşistlere bırakan Avrupa Birliği artık özgürlüklerin sembolü olmaktan çıktı demiş. Başbakan Yıldırım'ın Rutte benden özür diledi şeklindeki açıklamaları da yine sabahın birinci sayfalarında. Faşizm kelimesi bugünlerde çok sık kullanılıyor. Dün bu kelimeyi kullananlardan biri de Sayın Enerji Bakanı Berat Albayrak. O da demiş ki faşizm Avrupa'da son sürat iktidarda. Türkiye'de yaygın bir antifaşist ruhun, antifaşist hissiyatın kabardığını görüyoruz. Bu da tabii memnuniyet verici bir şey. Antifaşist olmak iyidir. Faşizm kötü bir şeydir. Faşizm sağlığa zararlıdır. Saatlerimiz 7.33'ü gösterirken Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasıyla devam ediyoruz. Rutte yaptırımlar yersiz demiş. Hollanda'da bugün yapılacak seçimlerden önce televizyonda karşı karşıya gelen Başbakan Rutte ve ırkçı lider Wilders'in gündemi Türkiye ve Erdoğan'dı. Başbakan Rutte, Türkiye'nin açıkladığı yaptırımları yersiz ve çok kötü değil ifadeleriyle nitelendirmiş. Erdoğan ise Türkiyelilere seçimde Rutte'ye oy vermeme çağrısında bulunmuş. AB ile kavgada kaybeden biz oluruz demiş uzmanlar. Ekonomik ilişkilerin kriz tehdidinde olduğunu anlatan bir haber var. Uzmanlara göre Hollanda ve Almanya ile yaşanan nedeniyle AB ile ilişkilerin kopması ciddi bir ekonomik kriz yaratabilir. AB ekonomisi Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı diye hatırlatıyor. Şehriban Kıraç imzalı haber Cumhuriyet Gazetesi'nde ve şöyle devam ediyor. En büyük ticaret ortağı Türkiye ihracatının %47'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Profesör Doktor Faruk Şen'in açıklamaları var bu haberin içinde. Hollanda ile yaşanan gerilimin kaybedeninin Türkiye olacağı uyarısında bulunmuş Faruk Şen ve Profesör Doktor Seyfettin Gürsel de Avrupa'dan gelen yatırımlar askıya alınmıştı. Şimdi tamamen rafa kalkacaktır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da Cumhuriyet'in birinci sayfasında. O da demiş ki gücümüzü test etmeyen kim kaldı demiş. Hollanda'ya karşı alınan tedbirlere ilişkin sen kendi büyükelçini çektin mi? Milleti gaza getiriyorsun, kandırdığını sanıyorsun. Lafa gelince okkalı laflar var, işe gelince ortada bir şey yok demiş. Şöyle devam etmiş Kemal Kılıçdaroğlu. İsrail hoparlörle ezan okunmasını yasaklandığında biz demiş tepki gösterdik ve dut yemiş bülbül gibiler. 20 milyon dolar aldılar ya, gücümüzü test etmeyen kim kaldı diye sormuş Kemal Kılıçdaroğlu. Milliyet de manşetinde skandalın fotoğrafı ifadesini kullanmış ve birinci sayfasının göbeğine o gün olaylar sırasında çekilmiş enteresan bir fotoğrafı koymuş. Fotoğrafta bir araç konvoyu görülüyor. İşte böyle iri kıyım siyah makam araçları. O makam araçlarından bir tanesinde Fatma Betül Sayan Kaya oturuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Hollanda'nın Volkskrant gazetesinden Freek van der Berg'in çektiği belirtiliyor bu fotoğrafı. Fotoğrafta enteresan bir saflaşma var. Daha doğrusu enteresan bir gerginlik söz konusu. Sayın Bakan'ın korumaları aracın dışında, araca elleri konmuş ve böyle arkaları dönük aranmaktalar. Hollanda özel tim polisleri tarafından böyle miğferli, tam teçhizatlı, çelik yelekli polisler korumaları arıyorlar. Korumalar aracın dışında ve içinde de endişeli bir şekilde Sayın Bakan'ın bekleyişte olduğunu görüyoruz. Silah doğrulttukları anın görüntüleri. Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk diplomatların uğradığı çirkin tutumun görüntüleri ortaya çıktı diye veriyor Milliyet gazetesi bu haberi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Talib'in yine ateş etme izni verildi şeklindeki açıklamaları da Milliyet'in birinci sayfasında bu konudaki haberlerden biri. Saatler 7.37'yi gösteriyor. Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi artık Hollanda krizini birinci sayfada daha küçük görmeye başlamış. Referandumla ilgili haberlere yer veriyor. Onları aktaracağız ama Hollanda krizi ile ilgili Sözcü de birkaç küçük başlıkla ve birkaç küçük spotla vermiş. Hollanda krizi üst başlığıyla ama sayfanın böyle sağ alt köşesine tek sütuna taşımış bu konudaki gelişmeleri şu başlıklarla özetliyor. Avrupa'ya vize resti, Hollanda'dan yemek teklifi, AKP Avrupa'yı turluyor, al sana sıfır sorun ve kangal köpekli protesto demiş. Ha, şimdi bir de köpekler girdi işin içine, dur bakalım neymiş. Bir grup Hollanda konsolosluğu önünde köpekleriyle eylem yaptı. Laleler, İnekler, portakallar ve şimdi de köpekler. Arkada böyle bizim şu müziğimiz var ya, onun yerine böyle Allah'ım aklıma mukayyet ol diye bir şarkı çalsak, onur bulup da öyle bir şarkı çalar mı acaba bize? Yani böyle şeyleri okudukça, böyle enteresan haberleri okudukça ve Hollanda'dan yemek teklifi, kangal köpekli protesto, size cumaya kadar süre bak, şey yapmazsanız, bir adım atmazsanız ineğimi keserim. Ya kes kardeşim, bize ne, cumaya kadar Hollanda senin ineğini mi bekleyecek ya da Hollanda'nın bütün derdi ya dur şu adam ineğini kesmesin de biz şu sorunu çözelim ya da arkadaşlar bir an önce çözün şu sorunu, bak inek gidiyor gümbürt diye gibi. Hollanda'da büyük bir inek krizi yaşandığını sanmıyorum ama bize burada olağanüstü güzel malzeme çıkıyor. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Saatlerimiz 7.39'u gösterirken Hollanda haydut devlet demiş Yeni Şafak gazetesi. Son derece iri puntolarla bir başlık atmış. Bu ikisine oy vermeyin. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da başlığa taşımış. Bunların Türkiye'ye girmesi de yasaklansın demiş. Bu ikisi dedikleri Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve o ırkçı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders ki bugün seçimde belki en yüksek oyu alıp da müstakbel başbakan da olabilir Hollanda'nın. Hani Tanrı esirgesin. Eğer öyle bir şey olursa artık iyice bu ilişkiler çığırından çıkar. Neocon projeden bahsediyor Yeni Şafak gazetesi. Hollanda ile ilgili haberlerinden birinde neymiş bakalım. Wilders, yani bu ırkçı politikacı Geert Wilders, yıllarca ABD'deki neokonlar tarafından fonlandı. Daniel Pipes'in başını çektiği İslamofobik ağa bağlı kurumlar 2009'dan bu yana para desteği verip ABD'deki toplantılara davet ettiler. Wilders'i diğer ırkçı liderlerden ayıran özelliği ise İsrail sempatisi diyor. İsrail sempatisi olan bir politikacının ve neokonlar, Amerikalı neokonlar tarafından fonlanan, yani beslenen dememiş de daha böyle kibar bir ifade kullanmış. Beslenen bu politikacıdan neokon proje diye söz ediliyor. Hollanda'daki Müslümanların Ebu Cehil adını taktıkları, bu malum Fas asıllı Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Talib'in de bir fotoğrafı var ve bu fotoğrafın üzerinde Ebu Cehil vur emri bile vermiş açıklaması var. İşte özel timin görevlendirildiği, yani Fatma Betülsayan Kaya'nın çevresindeki koruma polisleri silahlı olabilir diye özel time vur emri verildiği, yani olası bir çatışmanın işaretlerini de bu Ebu Cehil diye tanımlanan beyefendinin adı Ahmet Ebu Talib'in de açıklamaları Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Dedik ya, faşizm kelimesini çok sevdi belli bir kesim ve topyekün faşizm ifadesini kullanmış birinci sayfasında Yeni Şafak gazetesi. Ve bu konudaki gelişmeleri aktardığı haberinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da, işte Srebrenica'dan tanırız bunları, Avrupa'nın artık hükmü kalmadı, Merkel'in de bunlardan farkı yok ve bunların insaflarına terk etmeyiz oradaki vatandaşlarımızı şeklindeki açıklamaları da Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Star gazetesi Avrupa'da 28 Şubat kafası diyor. Hollanda'nın ırkçı tutumuna destek veren AB'nin Adalet Divanı bu kez işverenlerin çalışanlara başörtüsü yasağı getirebileceğini hükmederek skandal bir karara imza attı deniliyor. Hemen bütün gazetelerin birinci sayfalarında var bu karar. Avrupa Adalet Divanı bir başörtüsüyle ilgili bir karar almıştı. İşte Star gazetesi Hollanda'daki olaylarla da bunu bağdaştırıp işte bakın 28 Şubat kafası diye veriyor bunu. Hemen bu kararı hatırlatalım. Avrupa Birliği Adalet Divanı iş yerlerinde çalışanların başörtüsü hakkında Belçika ve Fransa'dan yapılan iki başvuruyu karara bağladı. Referandum sürecinde evet mitinglerini yasaklayıp tüm imkanlarıyla hayıra çalışan Avrupa'nın 11 yıl önce başlayan davada başörtüsüne yasak getirmesi, işte bu faşist anlayışın ürünü, son ürünü oldu deniliyor. Hollanda ateş açma yetkisi bile vermiş şeklindeki gelişme de yine Star gazetesinin de birinci sayfasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz onları Srebrenica'dan biliriz" açıklaması ve "sakın bu ikiliye oy vermeyin" şeklindeki çağrısı Akşam gazetesinde de manşetten verilmiş. Yine Akşam gazetesini de itibar ettiği bir başka haber, "vur emri vermişler" haberi. Rotterdam Belediye Başkanı Aile Bakanı Kaya'nın başkonsolosluğa ulaşmaya çalıştığı sırada çevredeki özel tim polislerine ateş izni verildiğini açıkladı ifadesi de haberin spotunda yer alıyor. Evrensel Gazetesi de "evet'e destek, Türkiye'ye zarar" diyor. Bu son gelişmeleri yorumladığı manşet haberinde, Türkiye ile Avrupa arasındaki kriz devam ederken evet cephesi oyların arttığını belirterek gerginliği sürdürüyor. Türkiye'nin çıkarları ile evet'in çıkarlarının karşıtlığı daha da belirginleşiyor demiş. Gelelim Yeni Akit gazetesine. Yeni Akit gazetesi "Avrupa'da orta çağ hortladı" diyor. Çok enteresan bir şey yapmış Yeni Akit gazetesi. Bu manşeti atarken iki resim koymuş yan yana. Resim ifadesini özellikle kullanıyorum çünkü bir tanesi gerçekten böyle bir boyama bir resim. Tarihi bir kare, tarihten bir enteresan çizim. Bir aslan bir köleyi parçalıyor. Hani böyle eski Roma'da arenalarda aslanlar kölelere parçalatılıyor ya, işte tribünlerden de imparator izliyor. Dün aslanlara atıyorlardı diyor. Bugün de köpeklere ısırtıyorlar. Yani dün aslanlara atıyorlar dediği Avrupalıları kastediyor. İşte yani o işte Roma İmparatorluğu'nu tabii Avrupalılar olarak nitelendiriyor. Bugün de köpeklere ısırtıyorlar diyor. İşte pazar günkü gösteriler sırasında Rotterdam'da bir vatandaşımızın gerçekten o dehşet verici sahneleri hatırlayacaksınız, o fotoğraftaki köpek tarafından, polis köpeği tarafından ısırtılmasının fotoğrafını yan yana koymuş. Dün aslanlara atıyorlardı, bugün de köpeklere ısırtıyorlar. Avrupa'da orta çağ hortladı diyor Yeni Akit gazetesi. Hollanda'da iki Türk bakana uygulanan insanlık dışı muamele Batı'nın çirkin ve çirkef yüzünü bir daha gözler önüne serdi. Irkçı tavırlarıyla adeta Türkiye nefreti yayan batılı siyasetçiler faşist ortaçağ zihniyetini hortlatıyor demiş. Herhalde faşizm kelimesi, nazizm kelimesi, insan hakları kelimesi bu kadar çok kullanılmamıştı belli bir kesim tarafından. Hayırlara vesile olsun diyelim. Avrupa itibarını kaybetti şeklindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları da yine Akit'in, Yeni Akit'in birinci sayfasında. Bir Gün gazetesi de Hollanda-Türkiye krizini KOF kabadayılıkla oy avcılığı başlığıyla değerlendirmiş birinci sayfasında. Manşetten vermemişler ama manşetin altında bir haber bu. Rusya ve İsrail'e yönelik yaptırım kararlarına geri adım atmak zorunda kalan Ankara şimdi de Hollanda'ya yaptırım kararı aldı diyor. Yani başlıkta ima edilen şey, bundan da kısa bir süre içinde geri dönerler iması var. Yeni Çağ gazetesinde de yine bu olaylar yer alıyor ama Yeni Çağ gazetesi öne çıkarmamış ve Türkiye içeride ve dışarıda derin krizlerle boğuşurken televizyonlardaki siyasi tartışma ya da söyleşiler yerine eğlence yarışma programlarıyla diziler izlendi diyor. Enteresan bir gözlem. Liderler Survivor engelini aşamadı diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın ve belki de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın verdiği mülakatlar aşamamış reyting engelini. Sayılar da vermiş. Mesela Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV A Haber ortak yayında verdiği mülakat sırasında tüm izleyici bazında 6. sırada kaldığını vurgulamış bu televizyon yayınının. AB grubunda da 9. sırada kaldığını vurgulamış. Bir diziden söz ediyor. Tüm izleyici de birinci, AB grubunda da birinci olmuş. İçeride isimli dizi. Survivor isimli yarışma programı tüm izleyici de 3. AB grubunda 2. olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu için çok kötü bir haber. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Star NTV televizyonlarında yayınlanan mülakatı tüm izleyicide sıkı durun 26. sırada değerlendirilmiş. AB grubunda da 17. olmuş. İşte bu kadar büyük reklamlarla, bu kadar büyük duyurularla verilen bu mülakatlar nasıl izlenme oranı bulmuş görüyorsunuz. Türkiye neyi izlemiş? Survivor'ı izlemiş, içeriği izlemiş ve Kırgın Çiçekler dizisini izlemiş. O da tüm izleyicide ikinci olmuş ama liderlerin programlarına itibar etmemiş. Ben de iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşma sırasında yarın akşam işte ATV A Haber ortak yayınında olacağım, mutlaka izleyin diye duyuru yapmasından kuşkulanmıştım. Yani hiç alışılmamış bir şey, bir siyasi liderin yarın akşam falanca kanalda konuşacağım izleyin demesi. Demek ki onlar da farkındalar fazla izlenmediğini bu tür konuşmaların ve mülakatların. Son derece çarpıcı bir şey. Siyasetçiler yani çıkıp böyle televizyonlarda, çok görkemli stüdyolarda, görkemli dekorlar önünde çok büyük büyük laflar ediyorlar ama necip milletimiz gidip işte Survivor'ı ya da işte falanca dizisini, içeride dizisini, dışarıda dizisini tercih ediyor. Bu da son derece manidar. Diriliş postası. Onlar da çok sevmişler bu faşizm kelimesini. Birkaç yerde kullanmışlar. Birinci sayfada örneğin sürmanşette neden evet sorusunu soruyor. Yanına da Batı faşizmine teslim olmamak için evet demiş Diriliş postası. Manşette de Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerine yer vermiş. Cibilliyetsiz faşistleri Srebrenica'da tanıdık demiş. Bu arada Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Kaya'nın da Erdoğan dön demeseydi orada ölecektim sözleri de Diriliş postasının birinci sayfasında. Vatan gazetesi de vur emri vermişler başlığını kullanmış birinci sayfa manşetinde. Sayfanın neredeyse yarısını o fotoğrafa ayırmışlar. Az önce de Milliyet gazetesiydi sanıyorum. Milliyet gazetesinin de büyüttüğü fotoğrafı günün fotoğrafı logosuyla kullanmışlar. Bir Hollandalı fotoğrafçının çektiği fotoğraf. Türkiye Başkonsolosluğu arkasındaki Şaidamse Westhof sokağını polis böyle kapattı deniliyor. İşte Bakan Kaya'nın araç konvoyu etrafı özel tim polisleriyle çevrilmiş ve bakanın korumaları aracın dışına çıkartılmış. Araca yaslanmaları sağlanmış. Elleri böyle aracın kaportasında ve arandıkları sırada o fotoğrafı veriyor. İşte vur emri vermişler başlığıyla da Türk konvoyunun bu fotoğrafını Vatan Gazetesi birinci sayfasında böylesine büyük bir şekilde kullanmış. Cumhurbaşkanının onlara oy yok şeklindeki açıklaması, yine Cumhurbaşkanının 1995'teki Srebrenica katliamını hatırlatması, Başbakanın büyükelçimiz dönmeyecek şeklindeki açıklaması ve Avrupalılar evet istiyor şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması yine Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberlerden haberler arasında. Yurt gazetesi de manşetten bu olaya yer vermiş. Srebrenica kavgası diyor iri puntolarla manşetinde Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözlerini hatırlatıyor. Türkiye ile Hollanda arasında miting tartışmasıyla başlayıp lale üzerinden krize dönüşen karşılıklı salvolar katliam kavgasına dönüştü deniliyor. Srebrenica katliamına Hollandalı o sırada orada görev yapan Hollandalı Birleşmiş Milletler Birliği'nin göz yumması, seyircik alması, hatta ima edilen ona yol açması ve cevaz vermesi şeklindeki suçlama işte Yurt Gazetesi'nin birinci sayfasına böyle yansımış. Karar Gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın bu ikisine oy vermeyin şeklinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin fotoğraflarını yan yana koymuş ve Almanya'daki ve Hollanda'daki vatandaşlarımıza seçimler olduğunda bu ikisine oy vermeyin şeklindeki açıklamaları da Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında. Aydınlık Gazetesi krizin faturası gurbetçiye demiş birinci sayfa manşetinde. Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizden yararlanarak içerideki evet oylarını artırmaya çabalayan AKP'nin izlediği politikalar Avrupa'daki Türkleri çok zor durumda bıraktı diyor. Saatlerimize bakıyoruz. 7'yi 53 dakika geçiyor. Saat başına yaklaşırken bir kez daha trafik durumuna bakalım. Trafik durumunda neler var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda %45'e ulaşmış trafik yoğunluğu. Olağan diyelim bu saatler itibariyle, yani her sabah şu saatlerde baktığımızda benzer bir veriyle karşılaşıyoruz. İki köprü trafiğine erişimde, yani TEM otoyolunda ve D100 otoyolunda iki köprüye erişimde yoğunluk var. Asya'dan Avrupa yakasına geçişte bunu da hatırlatmış olalım. Evet, bakalım şimdi birinci sayfalarda başka konularda hangi başlıklar atılmış? Hollanda-Türkiye krizini ağırlıklı olarak aktardık ama öteki konular da var. Bunlardan bir tanesi de tabii o malum başörtüsü ile ilgili karar. Avrupa'da tartışılan türban kararı diye Hürriyet gazetesi birinci sayfada bunu küçük görmüş ama öteki gazetelerin çoğunda bayağı büyütülmüştü. Bence de önemli bir gelişme. Hatta önümüzdeki bir saat içinde değerli bir hukukçuyla yapacağımız telefon bağlantısında bu karar kararın anlam ve önemini izah etmesini isteyeceğiz. Çünkü Avrupa'da yeniden bu konunun gündeme geldiği anlaşılıyor. Bakalım Türkiye'ye de sıçrayacak mı bu tartışmalar? Belli bir kesimin gazetelerinin birinci sayfalarına bakılırsa bunun böyle olacağı anlaşılıyor. Hemen hatırlatalım. Fransa ve Belçika'da türban taktıkları gerekçesiyle işten çıkarılan iki kadının davasını inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı, yani Avrupa'nın en yüksek yargı organı, işverenleri haklı bulmuş. Bu Adalet Divanı iş yerinin kurallarında varsa dini simge taşıyanların işten çıkarılmasının ayrımcılık olmadığına hükmetmiş. Hürriyet'in birinci sayfasında bir tepki haberi var. KPSS, yani kamu personeli seçme sınavına giriş için 420 lira ücret talep edilmesi yoğun tepkilerle karşılaştırılmış ve ÖSYM bir açıklama yapmış, bu tepkiler üzerine yeniden değerlendireceğiz demiş. Habertürk gazetesine bakıyoruz. Habertürk gazetesi 8 kişiyi vurdu serbest başlığıyla bir enteresan haber vermiş. Trabzon'da 8 kişinin vurulduğu olay kıskançlık olayı çıkmış. Özkan K. aşk yaşadığı Kevser K. ile sevgilisi Ünal Ç.'yi kafede bacaklarından vurmuş. 6 kişi de seken kurşunlarla yaralanmış. Savcı Özkan K.'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmiş. Sıkı durun şimdi. Nöbetçi hakim adli kontrolle serbest bırakmış. Savcı itiraz edince zanlı için yeniden yakalama kararı çıkartılmış. Dehşet verici bir şey. Şimdi bakın, bir gazeteci bir haber yapıyor ya da bir köşe yazısı yazıyor ya da bir sıradan vatandaş bir tweet atıyor. İçinde ima var, hakaret var, yok var, tartışma götürür bir şey. Ama o insanları gözaltına alıyorlar, doğrudan tutuklama kararı çıkıyor ve sürüm sürüm süründürülüyorlar. Hala bu şekilde içeride olan çok sayıda gazeteci ve yazar var. Ama bakın, vatandaşın biri eline tabancayı almış, birini vurmuş, ötekini yaralamış, arada sıktığı diğer 6 kurşun da başka insanları yaralamış ve sayın hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakmış. Pes. Posta gazetesinin birinci sayfasında yine pes dedirten bir fotoğraf ve haber var. Hadsiz başlığıyla vermiş Posta gazetesi bunu. Kimmiş bu hadsiz diye nitelendirilen şahıs? Adalet ve Kalkınma Partili Gölcük ilçe başkanının kardeşi Yasin Alp. Öyle bir şey yaptı ki hakkında hem Atatürk'e hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten çifte soruşturma açıldı. Ne yapmış bu beyefendi? Fotoğrafta görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir fotoğrafını fotomontajla başına kalpak giydirmiş. Hani Atatürk'ün böyle bayrak üzerinde kalpaklı bir meşhur fotoğrafı vardır ya. Ve o Atatürk'ün yine ünlü bir lafı vardır. O lafı da yazmış o posterin üzerine. Atatürk şöyle demişti: efendiler, yarın cumhuriyet ilan edeceğiz. Bu beyefendi AK Partili Gölcük Belediyesi Gölcük ilçe başkanının kardeşi Yasin Alp, efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının üzerine yazdırmış ve öyle de poz vermiş. Hakkında soruşturma açılmış. Bakalım ne olacak. Sabah gazetesi birinci sayfasında Hollanda krizini geniş bir şekilde işlemişti. Ve bu arada da Enerji Bakanı'nın faşizm Avrupa'da son sürat iktidarda demecine de yer vermiş bir başka değişik haber olarak. Cumhuriyet gazetesi manşetinde siyasi ayak kızağa aldırdı başlığını kullanıyor. 15 Temmuz'a dava açan başsavcı vekili başka göreve atandı diyor. Hemen yanında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili bir haber var. Danıştay yargı yolunu açtı. Hakan Fidan'ın zırhı delindi deniliyor. Malum az önce başka bir gazeteden de aktarmıştık. İşte o gazetede bunun ayrıntıları belirtiliyordu. Hakan Fidan'ın son genel seçimde aday olmak üzere görevinden istifa ettiği, ancak sonra tekrar bu göreve döndüğü ama buna itiraz edildiği, itirazın reddedildiği ama şimdi Danıştay'ın aldığı yeni bir kararla da bu itirazın dikkate alınacağı belirtiliyor. Milliyet gazetesi de KPSS'de ücretler isyan ettirdi olayını yine KPSS haracı başlığıyla da, Abbas Güçlü'nün yazısının başlığıyla da öne çıkarmış. Sözcü gazetesi manşette hayıra yasak, evete serbest diyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır kampanyasına ait araçlara engelleme getirildiği, bildiri dağıtılmasına engelleme getirildiği vurgulanıyor. Ama evet kampanyasının serbest olduğu iki çarpıcı fotoğrafla vurgulanmış. Bunlardan biri Malatya'da bir askeri birliğin bahçesinin dışına böyle bahçe düzenlemesine evet yazdırmışlar sanıyorum Adalet ve Kalkınma Partililer ve Balıkesir'de de başbakanın resmini ve başbakan geliyor Balıkesir evet diyor yazılı pankartlarında bir okulun bahçe duvarına asıldığı belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesi parti değil memleket başlığıyla parti çıkarlarının bir yana bırakılması, memleket çıkarının öne çıkartılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye geleceğini oyluyor logosuyla verdiği referandum haberinde. Star gazetesi az önce de aktarmıştık. Avrupa'da 28 Şubat kafası başlıyor. O malum türban kararını veriyor. Yeni Akit gazetesi de birinci sayfasında hukukçulardan Feyzoğlu'na cübbeni çıkar şeklinde bir çağrıya yer vermiş. İşte o Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Metin Feyzoğlu'nun kampanyada aktif bir şekilde yer aldığı gerekçesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen eleştirileri ve Feyzoğlu'nun da ona cevabına yer vermiş. Bir Gün gazetesi de manşette koruma ordusu değil biraz sağduyu yeterli diyor. Son 3 yılda 20 kadın devlet korumasındayken öldürüldü diyor. İçişleri Bakanlığı 20 kadının devlet koruması altındayken öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık çağrı üzerine koruma usulüyle korunan kadınların ani gelişen olaylar sebebiyle katledildiğini savundu diyor. Evet, birinci sayfalar özetle böyle. Karar Gazetesi'ne de bir göz atalım. Karar Gazetesi de Avrupa Utanç Divanı başlığıyla malum o Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı türbanla ilgili iç kural ayrımcılık değildir temalı kararını birinci sayfa manşetine taşımış. Hemen iki de Spor Gazetesi'nin manşetini verelim. Onların da hatırı kalmasın. Lance'dan Sunderland'de Fenerbahçe ile ilgili bir manşet var Fanatik'te. Kararımı verdim demiş. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Şenol Güneş zaferden emin diyor. Yarınki Avrupa Kupası Olympiakos maçı için ve benim felsefem pas ver koş demiş Galatasaray'ın antrenörü Igor Tudor. Bugünkü Fanatik'in manşetine bakılırsa. Bir de hadi foto maçın manşetinde okuyalım. Otoriteler Trabzon Galatasaray derbisini analiz etmişler. Trabzon kazanır demişler otoriteler. Saatlerimiz 9'u düzeltiyorum. Nerede? 9'u hemen ettik. İçimden geçeni söylüyor herhalde bu. Saatler 8'i 2 dakika geçiyor. Burası RSF.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını etmemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Saatler 8'i 6 dakika geçiyor. Az önce dinlediğiniz tanıtımda da olduğu gibi birbirinden lezzetli final müziklerimiz devam edecek. Her gün yayınımızın sonunda o müzikleri dinleyeceksiniz. Bu konuda isteklere de açık olduğumuzu bildirelim. İsteklerinizi Twitter adresinden ya da işte RSFM'e ulaşarak bizlere bildirebilirsiniz. Sabahları saat 9'u vurduğunda, yani programımızın finalini yaparken sizlerin de isteklerinizi dikkate alarak birbirinden lezzetli, bu ifadeyi çok seviyorum ben, böyle tabağa konulmuş sunulan bir şey gibi müzik parçalarını da sizlere aktarmaktan büyük bir zevk duyacağız. Trafikteki duruma bir daha bir bakalım. RSFM'de trafik yoğunluğu haritasını önümüze açtık. Yine malum güzergahlar işte Ataşehir, Ümraniye, Kavacık güzergahında. Kavacık'tan köprüye gelene kadar ki kesim hariç ciddi bir yoğunluk var. Kırmızı, hatta kıpkırmızı renklerle görüyoruz oradaki haritayı. Yine birinci köprü güzergahında, yani özellikle Çamlıca'dan işte Altunizade, Beylerbeyi güzergahında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne varana kadar ciddi bir yoğunluk var. Köprünün üzeri açık, gidiş ve geliş güzergahında açık. Bu arada arter diye ifade edilen ana yollardan Sarıyer, Maslak, Levent, Zincirlikuyu, Beşiktaş güzergahının şimdiden tıkalı olduğunu, yani şimdiden yoğun olduğunu belirtelim. Ters yönde de Beşiktaş, Yıldız, Barbaros Bulvarı güzergahının da yoğun olduğunu belirtelim. Onun dışında çok büyük bir yoğunluk yok. Tabii yan yollarda yine malum noktalarda yoğunluk var ama şu an itibariyle çok da fena olmadığını söyleyebiliriz trafik durumunun. İstanbul'da normal olan şu saatler itibariyle de %50'ye ulaşmış bulunan bir trafik yoğunluğu olduğunu haber vermiş olalım. Trafikten söz ederken her zamanki uyarılarımızı tekrarlayalım. Kulaklarınıza küpe olması ve o küpelerin bir daha hiç çıkarılmaması dileğiyle. Trafikte ne olur sabah sabah uykulu uykulu, yorgun, argın, bezler, gözler böyle gözler biraz yarı açık pozisyonda araç kullanan sürücülerin olağan dışı ekstra dikkatli olmalarını hatırlatalım. Ne olur gereksiz yere şerit değiştirmeyin. O cep telefonları ellerinizde olmasın. Araçlarınızın Bluetooth mekanizmasına bağlayın bunları. Ve ellerinizde kullanmayın. Zaten pek çoğunuzun araçların içinde sigara içtiğini biliyoruz. Bir elde sigara, öteki elde cep telefonu. O böyle serçe parmakla direksiyonu çevirmeyi nasıl beceriyorsun kardeşim onu bilmiyorum ama o becerini araç dururken başkalarına sergile. Belki sirkte çalışarak bu yeteneğinle para kazanabilirsin ama sigara, kimisinde sigara artı tesbih artı cep telefonu. Başka bir şeylerle de ilgilenenler var. Yemin ediyorum TEM otoyolunda yine de yani böyle saatte 10-15 kilometre hızla giden bir trafikte bir hanımefendinin rimel sürdüğünü, ruj sürdüğünü gördüm. Bir elinde ayna, bir elinde ruj. O direksiyonu da böyle dirseğiyle kullanmaya çalışıyordu arabayı. Yani bunlar tabii takdir edilecek, şapka çıkartılacak yetenekler ama onların yeri sirk, otoyol değil. Evet, bu kadar trafik vaazı bugün için yeter dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Ya kardeşim bırak trafiği, mırafiği, direksiyonu, telefonu, sen git bize köşe yazılarını oku diyenlere de buradan tamam kardeşim başlıyoruz diyorum ve köşe yazılarını okumaya başlıyorum.
Köşe yazarları.
Ahmet Hakan kardeşimiz Hürriyet'te izne çıkmış. Çarşamba izin günüm diyor. Haftanın 7 günü yazıyorum uzun süreden beri diyor. Artık rüyalarımda bile sayıklamaya başladım. Hollanda, portakal, inek, rutte, wilders falan diye. En son rüyamda atlı polislerin köpekli saldırılarına uğrayıp kanter içinde uyanınca Fikret Bila'yı aradım. Bari haftanın bir gecesi rahat uyku çekeyim. Bırak da çarşambaları yazmayayım falan dedim. O da azıcık duraksadıktan sonra merhamete gelip tamam dedi, artık çarşambaları yazmayacağım. Böylece haftanın bir gecesini portakaldan, Hollanda'dan, ineklerden, ruttelerden, wilderslerden falan uzak geçireceğim. Öyle mesudum ki demiş. Bu son derece yorucu faaliyetini aktardığı yazısında Ahmet Hakan. Şimdi Türkiye'nin büyük bir kısmını, bizi dinleyenlerin büyük bir kısmını hani Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrasındaki gibi kardeşim biraz da biz yorulalım, kalk oradan otur da biz yazalım 7 gün. Ne güzel bak böyle bir iş bulmuşum bir de şikayet ediyorsun dediklerini duyar gibi oluyorum. Ahmet Hakan çok yoruluyormuş köşe yazarken. Ya insanlar neler yapıp nelerle uğraşıp nelerle boğuşup günde bazen 8 saat, 10 saat, 15 saat mesai harcıyorlar. Ya sen de otur işte klavyenin başına inekleri, rutteleri, portakalları yaz. Çok mu yoruluyorsun kardeşim derler adama. Ahmet Hakan çok yoruluyormuş ama tabii hani çabasını da Es geçmeyelim arkadaşımızın, televizyonda da program yapıyor kendisi, gazetede de yazı yazıyor. Yani gazeteciliğin ya da köşe yazarlığının o kadar da hafife alınacak bir şey olmadığının hakkında teslim edelim değerli meslektaşımızın, ama yani bu kadar da yorulunacak bir iş değil. 7 gün yazı yazmak için insanların üstüne para vermeye razıdır eminim. Bazısı da para verip yazıyor, onu da söyleyelim laf aramızda. Hürriyet'in öteki yazarlarına bakalım. Hadi Ahmet Hakan bugün dinlensin. Şimdi herhalde bugün uyku sırasındadır. Böyle uykusunu alıyordur. Ahmet Hakan'ı uyandırmayalım. Komşuları fazla açmayın radyonuzun sesini. Hele benim sesimi duyarsa sinirleri bozulabilir. Sedat Ergin'in yazısına bakalım biz. Sedat Binbaşı darbeciye sıkmalı mıydı diyor Sedat Ergin. Sedat Binbaşı'dan kastın 15 Temmuz darbe girişimi olayıyla ilgili olarak yargılanan askerlerden biri. Orada Adem Hudutin'in makamında yaşananları aktarıyor. Sedat Ergin, geçen hafta da söylemiştik, bu darbe girişimiyle ilgili dava dosyasını titiz bir şekilde almış incelemeye, her gün bir kesimini büyüteç altına alıyor ve o darbe girişimiyle ilgili davanın dosyasından ifadeleri titiz bir şekilde inceliyor ve oradan bazı yorumlar yapmaya çalışıyor. Sedat Ergin bugün de köşesini o olaya ayırmış. Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı da tam bilmiyor başlığını atmış köşe yazısına. Cumhurbaşkanının da anayasa değişikliğiyle ilgili olarak referandum öncesinde yaptığı konuşmalardan paketin içeriğiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığı imasında bulunuyor. Cumhurbaşkanının şu ifadelerine yer vermiş. Cumhurbaşkanı 4 kişi atayabiliyor. Meclis de 5'te 3 çoğunluğuyla 7 kişiyi atayabiliyor. Meclis devre dışı bırakılıyormuş. Ayıptır Kılıçdaroğlu demiş. Hakimler Savcılar Kurulu'na ilişkin açıklamalarıyla ilgili olarak. Ve Mehmet Yılmaz bu lafları verdikten sonra şöyle diyor. Bu sözlerini gazetede okuyunca sadece halkımız ve değişikliğe oy veren milletvekilleri değil, Cumhurbaşkanı da anayasa değişikliklerinin ne getirdiğini tam olarak bilmiyor diye düşündüm. Değişiklik önerisine göre kurul iki daire halinde çalışan 12 kişiden oluşacak ve Adalet Bakanı kurulun başkanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi. Bu iki kişiyi de yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı bizzat atayacak. Bu atamayla ilgili olarak herhangi bir meclis onayı vesaire de gerekmiyor. Kurulun 3 üyesi 1. sınıf adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi de 1. sınıf idari yargı hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı kurulun 2+4, 6 üyesini bizzat seçmiş olacak. Cumhurbaşkanının televizyonda söylediği gibi 4 üye değil demiş Mehmet Yılmaz. Devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3'ünü Yargıtay mensupları arasından, 1'ini Danıştay üyeleri arasından, 3 üyeyi de hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçecek. Meclisin seçeceği üyelikler için adaylar Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarında oylanacak. Her bir üye adayı için ilk turda üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamaz ise 5/3 çoğunluk aranıyor. Hiçbir aday bu çoğunluğa ulaşamaz ise en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek demiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın da bu üyelerin büyük bir çoğunluğunun seçiminde doğrudan söz sahibi olduğunu ya da ikinci derecede dolaylı söz sahibi olduğunu ima ediyor ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının doğru olmadığı imasında bulunmuş Mehmet Yılmaz. Hürriyet yazarı Akif Bekir, Rutte'ye kızıp Wilders'e kazandırmayalım demiş. Şimdilik kendimizi de cezalandırmak, ayağımıza kurşun sıkmak anlamına gelecek popülist yaptırımlardan kaçındı hükümetimiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lafta kalmasın, tepkiniz hemen bütün ilişkileri askıya alın demiş. Bu baskısına boyun eğmeyerek hükümetin sorumlu davrandığını vurguluyor Akif Bekir ve şöyle devam ediyor. Hükümete üzerimde baskı var deme fırsatı verdiği, muhataplarına karşı elini güçlendirdiği için CHP de doğrusunu yaptı. muhalefetin iktidardan bir adım ileri gitmesi bazen iyidir. Ama popülizm rekabetini tırmandırarak sorumluluğa zorlamamak kaydıyla, hamasi maskaralıklarla, sloganik şişinmelerle, kalabalıkları galeyana getirerek baştan çıkaran popülizm şehvetine kapılmanın sonuçları ortada. Ülkesine deli gömleği giydirdi Rutte. Mesele referanduma gün sayan iktidarımızla muhalefetimizin de bu krizi yönetirken oy hesabına kapılıp aynı şeytana uymaması diyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de Avrupa'nın 28 Şubat'ı diyor. Avrupa'nın 28 Şubat'ından kastettiği de iki madde halinde özetlemiş. Bir Hollanda rezaleti, iki başörtüsü düşmanlığı demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Hollanda'daki rezaletten girip başörtüsü yasağından çıkmaz mı? Erdoğan 28 Şubat'ın küllerinin arasından doğan bir lider. 28 Şubat'taki başörtüsü zulmünü bir türlü unutamayan muhafazakar seçmen Avrupa'nın başörtüsü yasağının hesabını sormaz mı diyor. Bu arada Hollanda'da seçim sonrasında neler olabileceğine ilişkin de Abdülkadir Selvi öngörülerde bulunmuş. Hollanda krizinin seyri açısından bugün Hollanda'da yapılacak olan seçimlerde çıkacak tablo önemli olacak. O nedenle Türkiye'deki seçimleri takip ediyor gibi bir gözümüzde Hollanda'daki seçimlerde olacak. Seçimlerden Wilders güçlenerek çıkarsa diğer ırkçı liderler kutlama için sıraya girecekler demiş. Almanya'da Almanya için alternatif partisi seçimleri kazanınca ilk kutlayan Marie Le Pen olmuştur diye de hatırlatıyor. Hürriyet'in yazarlarına böylece baktıktan sonra hemen geçelim. Habertürk yazarları neler yazmış onlara bakalım. Murat Bardakçı, İran ile Batı'nın uğursuz ittifakı hortluyor mu demiş. Enteresan bir yönüne dikkat çekmiş krizin. Avrupa'da uzun süredir telaffuz edilmemesine rağmen mevcudiyeti hemen her vesileyle hissedilen, son aylarda tamamen belirginleşen ve Hollanda'da yaşanan rezaletle zirveye yükselen psikolojik gerginliğin acaba farkında mıyız diyor. Türk nefretinden söz ediyorum. Bizdeki bir kesim bütün bu gerginliklere rağmen batılılaşıyoruz. Zaten çoktan Avrupalı olmuştuk. Bu yolda devam edeceğiz. Avrupa Birliği'ne de gireceğiz. Bizi aralarına alacaklar. Buna elleri mahkum diye boş yere istedikleri kadar konuşsunlar. Hatta kendi söylediklerine inanmasalar bile ısrarlarında devam etsinler. Avrupa bize artık başka türlü bakıyor ve İslam nefretinin yanında şimdi bir de Türk nefreti yükseliyor demiş. Meseleyi İran'a nasıl bağlamış onu bulmaya çalışıyorum. İş bu kadarla da kalsa iyi diyor Murat Bardakçı. Şöyle diyor. Avrupa'daki karalamalara önceki gün bir Şark ülkesi olan İran'da katıldı ve Meclis Başkanı Ali Larijani İran vatandaşlarının bir mecburiyet bulunmadan özellikle de önümüzdeki hafta başlayacak olan Nevruz tatilinde Türkiye'ye gitmemelerini istedi. Ali Larijani sıradan bir politikacı değildir. İran'ın güçlü bir ailesinin mensubudur diye hatırlatıyor ve diyor ki İran Meclis Başkanı'nın Avrupa ile yaşadığımız gerginlik dolu günlere tesadüf eden bu açıklaması neyi hatırlattı bilir misiniz? 16. asırda aleyhimizde kurulan ve bizi uzun müddet bir hayli uğraştıran Safevi İran'ı Hristiyan Batı İttifakı'nı. Safevi İran'ı Hristiyan Batı İttifakı'nı diyor. Böyle bir ittifak çabası inşallah mevcut değildir ve yanılıyorumdur diyor. Murat Bardakçı bu şekilde bir öngörüde bulunmuş. İran'la Batı'nın ittifak yaptığını ima eden bu yazısında. Habertürk gazetesinde Hollanda krizinin ekonomik cephesini irdeleyen bir yazı var. Güntay Şimşek imzasını taşıyor. Siyasetle ticareti karıştırmadan diyor. Yine dünkü gazetelerde geniş şekilde yer almıştı. Hollanda ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin boyutu. Diyor ki eğer mutedil olması ve itidale çağırması gereken bazı sivil toplum kuruluşlarının akıllarına uyulursa ileride telafisi zor ol. Türkiye'de ileride telafisi zor olan demiş. Orada bir dizgi hatası var herhalde. Türkiye'de ciddi zarar verecek sorunlara davetiye çıkarılması söz konusu olabilir demiş. Yani itidal çağrısında bulunuyor Güntay Şimşek. Bakalım Posta Gazetesi'nde kim ne yazmış? Posta Gazetesi'nin yazarlarını epeydir okumamıştık. Rauf Tamer, maskeli balo başlığıyla kararsızların kafaları karıştırıyor. Oturup düşünüyorlar. Bu Avrupalılar bizi çok mu seviyor acaba? Öyle ya, Türkçe gazete çıkarıp hayır kampanyası yapacak kadar bu işe sarıldıklarına göre acaba iyiliğimizi çok mu istiyorlar? İşte bu akılsız dostlar yüreklere böyle bir soru düşürdüler. Türkiye'ye duydukları büyük aşkı fazla belli ettiler ve kararsızları şüpheye sevk ettiler. Bu kadarını PKK bile yapamazdı. Bunlar vallahi becerdiler, diyor Rauf Tamer. Bakalım Posta Gazetesi'nde başka kim var bugün? Posta fazla köşe yazarı olmayan bir gazete. O yüzden sayfalar arasında aramak gerekiyor. Candaş Tolga ışığı bulduk. Kapılar açılsın diyor. Hollanda'yı yöneten siyasi aklın birkaç oy uğruna yabancı düşmanlığının esiri olup Türkiye'ye karşı faşizan bir tavır sergilemesini kabul edecek değiliz elbette. Peki ne yapacağız? Önce ne yapmayacağımızı bilelim. Ne yapacağımız kolay, demiş Candaş Tolga Işık ve şöyle devam etmiş. Misal, şehir meydanlarında toplanıp portakal sıkmayacağız. İnternetten rastgele Hollanda'da bir devlet kurumunun telefonunu bulup arayarak aptal saçma hareketler etmeyeceğiz. Yarım yamalak İngilizcemizle sosyal medyada kampanya başlatarak kendimizi gülüş duruma sokmayacağız. Hollanda'yı yönetenlerin yaptığı gibi yabancı düşmanlığını körükleyerek Türkiye'deki Hollandalıları hedef göstermeyeceğiz, demiş Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinde unutun artık AB işini, diyor. Laf kalabalığına dalmayalım, demiş Engin Ardıç Sabah yazarı. Şöyle devam etmiş. Hollanda meselesinin bütün ayrıntılarını biliyorsunuz. Duygusal da davranmayalım. Duygu seli çağlayan oldu, döküldü. Her işte bir hayır vardır. Bizim Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nde bize göre olmadığı iyice ortaya çıktı. Ya ne olacağını sanıyordunuz? Tarih boyunca Batı'nın zıddı ola gelmiş Osmanlı ülkesi Batı'ya nasıl eklemlenecekti? Cumhuriyet yaldızı ancak kendimizi kandırmamızı sağlıyordu. Bu üyelik 1699 yılında başlamış olan Osmanlı bozgununun da son noktası sayılacaktı. Tam teslimiyet. Göreceksiniz, çok yakında Türkiye'nin tam üyelik adaylığını da donduracaklar. Bu adımı atmak için 16 Nisan'da Erdoğan'ın kesin zaferini bekliyorlar, demiş Engin Ardıç. Hiç şüpheniz olmasın, diyor. Çifte vatandaşlığı bile kaldıracaklar. Vizenin daha da sıkılanması da gündeme gelecektir, demiş bu son derece karamsar öngörüler içeren yazısında. Melih Altınok Sabah'ın bir başka gazetesi, boru mu bu? Birleşmiş Milletler başlığını kullanmış. Hollanda'nın Türkiye'nin bir bakanını polis nezaretinde sınır dışı etmesi ve ülkedeki Türk kökenli vatandaşların barışçıl protestosuna aşırı güçle müdahalesi iki ülkenin de üye olduğu Birleşmiş Milletler'in ilgisini çekmemiş, diyor. Almanya'nın Türk kökenli vatandaşlar arasından evetçi olduğunu anlattıkları hakkında uyguladığı fiili seyahat, toplanma ve iletişim yasaklarını da zaten enteresan bulmuyormuş. Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandro Vellucci soğukluklarının nedenini şöyle özetlemiş. Birleşmiş Milletler olarak bir ülkenin güvenlik gerekçe gösterilerek aldığı bir karar hakkında açıklama yapmayacağız, diyor. Bu tavrı eleştiriyor Sabah gazetesinin yazarı Melih Altınok. Evet, Sabah'ın başka yazarlarına bakalım. Mehmet Barlas, yorgun ve yaşlı kıtanın artık kimseye zararı dokunamaz, diyor. Şöyle devam ediyor. Şimdi uyanma çağındayız. Kimin ne olduğunu, kimin neyi amaçladığını çok iyi öğrendik. Bu eğitimimiz 15 Temmuz şoku ile çok güçlendi. FETÖ'yü, PKK'yı falan yakından tanıdık. Kimlerin bu örgütleri taşeron olarak kullandıklarını gördük. Kısacası Hollanda ya da Almanya ne yaparlarsa yapsınlar sadece kendilerini etkilerler. Yorgun ve yaşlı kıtanın yeteneksiz oyuncuları dünya sahalarında artık kimseye gol atamazlar, demiş Mehmet Barlas. Sabah'ın bir başka yazarı Hasan Bülent Kahraman da yine Avrupa konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Kendi kendisini yiyor Avrupa, demiş. İkisi de doğunun tayin edici unsurudur diye İslam ve Müslümanlıktan söz ediyor. Müslümanlık bağlamında İslam'ın görünür hale gelmesi, demokratik planda kendisine ait doğal ve pozitif hukuktan kaynaklanan hakları talep etmesi, Batı'nın uyuyan ırkçılık devini uyandırmıştır. Kendisini işgal tehdidi altında hissetmesine yol açmıştır. Bu duygunun Avrupa'da zaman zaman yükseldiğini tarihten biliyoruz. Zamanında bu düşman öteki mezhepti, sonra öteki etnisiteler oldu. Vestfalya Anlaşması sonrasında düşman devletler oldu. Soğuk Savaş'ta öteki ideoloji öne çıktı. Şimdi de İslam ve Müslümanlık diye bağlamış yazısını Hasan Bülent Kahraman sabahtaki köşesinde. Saatler 8.27'yi gösteriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde sıra. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu'nun köşesine bakıyoruz. Düşman kardeşler başlığını atmış Özgür Mumcu köşe yazısına. Referandum öncesi havanın hayırdan yana dönmesiyle beraber bir uluslararası kriz bekleniyordu. İktidarın bir milli mesele peşinde kararsızları etrafına toplamaya niyetleneceği belliydi. Fakat hakkını vermek gerek, krizin Hollanda ile çıkmasını beklemiyordum diyor. Elbette yükselen aşırı sağ ve Hollanda seçimlerinin hemen arifesinde bulunulmasının payı da krizin büyümesinde çok önemli. Popülist, aşırı sağcı zihniyetin bir batılı, bir de İslamcı versiyonunun karşı karşıya gelince ne kadar büyük bir gerginlik potansiyeli taşıdığı da böylece anlaşıldı diyor. Parti çıkarları milli çıkar değildir diye devam ediyor o Özgür Mumcu. Daha evvel Batı'nın Türk siyasetçilerine karşı aldığı tedbirleri destekleyenlerin yeni öğrenilmiş anti-emperyalist cakaları gerçek değildir. Ülkesinde gazeteciler ve milletvekilleri tutukluyken ifade özgürlüğünden bahsetmek de inandırıcı değildir diye eklemiş Özgür Mumcu bugünkü yazısında. Cumhuriyet Gazetesi'nde Güray Öz'ün köşesine baktığımızda bugün yazı günü Güray Öz'ün, ama Güray Öz tutuklu. Dolayısıyla 136 gündür özgürlüğünden yoksun. Bunu da köşesini boş bırakarak ve bu ibareyi, yani 136 gündür tutuklu ibaresini köşeye yerleştirerek vurgulamış Cumhuriyet Gazetesi. Çiğdem Toker, Cumhuriyet'in bir başka yazarı, Barolar Birliği'nin hayırlı işi diyor ve şöyle devam ediyor. Devletin anayasası değiştiriliyor, böyle hayati bir konuda görüş bildirmesi, üyelerine yön çizmesi gereken ilk kurum hangisidir denilse Barolar Birliği akla gelen ilk cevap olmaz mı? Nitekim Türkiye Barolar Birliği de böyle yaptı. Ülke çapında temsil ettiği avukat sayısı 100 bini aşan Türkiye Barolar Birliği, isteyen her avukatın görüş bildirebileceği interaktif bir platform kurdu. Üyelerinin görüşlerini aldı diyor ve faaliyetlerini vurguluyor. Ve sonra da diyor ki, hayır diyenler bölücü terör örgütüne destek veriyorsa neden iki ayrı renkte oy pusulası konulacak? Kutsal milli irade önüne mesela. Hayırcılar ve terör aynı saftaysa hayır pusulası üretmek, basmak, dağıtmak, terör örgütüne dolaylı yollardan müzahir olmak sayılmaz mı? Peki ya Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Malzeme Ofisi, sandık görevlileri? Eğer hayır demek suç olacaksa iki seçenekli bir halk oylamasında yer almaları kamu görevlilerini müşterek müteselsin sorumlu yapar, sorumlu mu yapar yoksa azmettirici mi diyor. Ve şöyle bağlamış Çiğdem Toker Cumhuriyet'te, bu zor soruların cevabını düşünürken diğer yandan da hayır oyu kullanmayı düşünen herkes ne yapıp edip dikebildiği kadar ağaç diksin hayırlısıyla demiş. Saatlerimiz 8'i 30 dakika geçiyor. 8.30 itibariyle trafik durumuna bir daha bir göz atalım. Bakalım trafikte neler oluyor? Bir olağan dışılık var mı? Hemen sizlere aktaralım. %44 oranında bir yoğunluk dikkat çekiyor. Malum noktalarda yoğunluk, yani her iki köprüye, Asya'dan Avrupa yakasına geçişte, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte yoğunluk var. Onun dışında bir olağanüstü durum yok. Dikkatli sürün. Güvenli sürüş mesafelerine dikkat edin. Önünüzdeki aracın tamponuna bir gazete kağıdı inceliği mesafesinde yaklaşmayın ve elinizdeki cep telefonlarını bırakın. Dikkatli araç sürün. Gereksiz yere yerli yersiz şerit değiştirmeyin. Özellikle de yoğun trafikte bunun hiçbir işe yaramadığını
artık lütfen öğrenin.
Milliyet gazetesinin yazarlarında sıra Mehmet Tezkan, rüzgar hayırdan evete döndü mü diyor. Şimdi bu konu tabii son günlerde pek çok köşe yazarının gündeminde. Mesela dün Abdülkadir Selvi'nin yazısını hatırlıyorum Hürriyet'te. Rüzgar artık yavaş yavaş evete dönüyor demişti. İlk başlarda hayırın biraz daha yüksek olduğu izlenimi vardı demişti. Şimdi rüzgar biraz evete dönüyor demişti. Bakalım Mehmet Tezkan bu görüşe katılıyor mu? Deniliyor ki diyor Mehmet Tezkan, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz iki hükümete de yaradı. Hollanda'da bugün seçim var. Yaradı mı yaramadı mı göreceğiz. Bizde de krizin hayır rüzgarını kestiği, ibrenin evete döndüğü iddia ediliyor. AB Bakanı Çelik kararsızların evete döndüğünü söyledi. AKP'li vekil Kocabıyık da Hollanda ve Almanya'ya teşekkürler, evet oyunu 2 puan arttırdı diyor. Aslında Almanya ile büyük bir kriz yaşanmadı. Türk bakanların evet oylarını artırmak için yapmak istediği toplantılar yerel yönetimlerin Sudan sebepleriyle iptal edildi. Diplomasinin kanalları kullanıldı diye anlatıyor. Sonra da bakalım hangi sonuca varmış. Yaradı mı yaramadı mı bilmiyorum ama yaramışsa durum vahim demektir. Çünkü Avrupa'da Türk düşmanlığı prim yaparsa, Türklerin yoğun olduğu ülkelerde Türkiye ile kavga getirirse bu hal tüm partilerin resmi politikası haline gelir, düşmanlık yarışı başlar. Bize dönelim diyor Mehmet Tezkan. Avrupa ile kavga prim yaparsa, Batı ile restleşme oy getirirse Batı düşmanlığının önü alınamaz. Radikal akımların ekmeğine yağ sürülür, radikalizm tavan yapar. Meseleye bu gözle de bakalım. Yani o bir tahminde bulunmamış, hayırlar mı arttı, evetler mi arttı, hangisini diyen haklı diye. Ama diyor ki eğer gerçekten evetler artarsa bu bir yandan da yabancı düşmanlığının, Batı düşmanlığının yükselmesi anlamına gelir ki bu da hayırlı bir vesile değil, bence yanlış bir sonuç olur diyor Mehmet Tezkan. Serpil Çevikcan, Milliyet'in Ankara temsilcisi. O da Söylem ve Eylem başlıklı yazısında diyor ki Türkiye Hollanda ile yaşanan krizin ardından yazılı özür beklendiğini açıkça deklare etti. Uygulamalara karşı uluslararası kuruluşlara başvurulacağını, hukuk yollarının sonuna kadar zorlanacağını da bu konuda Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı diyor. Olup bitenler referandum tartışmasına sığmayacak kadar büyük. AB Bakanı Çelik'in önceki gün Türkiye'nin bazı rakipleri var. Bunların bazıları Türkiye'nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor dediğinde hatırlatmış ve demiş ki bizim bu krizleri Avrupa'daki aşırı sağ, ırkçı neofaşistlerin lehine kopuşlara dönüştürmeme hassasiyetimiz var sözleri de asıl odaklanılması gereken noktayı işaret ediyor demiş. Yine aynı konuda, yani Türkiye-Avrupa arasında yaşanan krizle ilgili olarak Güneri Civoğlu da enseyi karartmayalım başlıklı bir yazı yazmış. Diyor ki Avrupa ile bu süreç zamanla milli gurur ve milli çıkar faktörlerinin makulde kesiştiği bir döneme geçecektir. İki tarafında bağları köklü ve derindir. Yeter ki söylemde ve eylemde geri dönülmesi daha da zorlaşacak. Ölçüsüzlük taraflara egemen olmasın. Dün benim de belirttiğim gibi diyor Güneri Civoğlu, Türkiye'nin beka sorunu sınırlarımızın güneyindeki oluşumdadır diyor. Nagihan Alçı da Trump en azından dürüst demiş. Batı çok büyük bir tuzağın eşiğinde diyor Nagihan Alçı. Fransa'da, Avusturya'da, İsviçre'de hakim olan ve bize yönelik olarak önce Almanya'da başlayan ardından çok daha şiddetli bir şekilde kendini Hollanda'da gösteren aşırı sağ iklim her söylemi ve her ortamı zehirliyor demiş. Maalesef bu iklimin kendini beslemek için seçtiği düşman imgesi de Erdoğan'ın Türkiye'si. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin siyasetine karşı eleştirel olabilirsiniz. Ancak Avrupa hükümetlerinin takındığı tavır bu çerçevenin çok dışında. Bir eleştiri ya da kınama değil, söz konusu olan bir çevreleme, bir izolasyon, bir topyekün düşmanlaştırma ve susturma politikası diyor Nagihan Alçı Milliyet'teki yazısında. Sami Cohen, Türk basınının duayeni, Türk dış politika yazarlığının duayeni Sami Cohen abimiz de bugün dış haberler sayfasında Milliyet'te yazdığı yorumda Hollanda için test günü diyor. Bugünkü seçimle ilgili yazmış ve şöyle noktalıyor yazısını. Rutte kalırsa ara başlığıyla Türkiye açısından Hollanda'daki siyasetin gidişatı büyük önem taşıyor. Unutulmamalı ki son krizin büyümesinde Hollanda'daki seçim yarışının büyük payı var. Seçim sonrasında Hollanda yönetiminin daha serin kanlı ve gerçekçi davranarak uyuşmazlığın giderilmesine çalışması beklenir. Türkiye'de referandum nedeniyle sandık kaygısı devam etmekle beraber Ankara'nın da buna daha etkin bir kriz yönetimiyle karşılık vermesinde yarar vardır diyor Sami Cohen. İması şu, etkin bir kriz yönetimi şu ana kadar görülmedi. Daha etkin bir kriz yönetimi uygulanması gerekir diyor. Bir de siyaset dışından bir yorum aktaralım. Abbas Güçlü Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde KPSS haracı, doçentlik curcunası ve YGS mazeret sınavı diyor. KPSS ve doçentlik sınavından ve doçentlik curcunasından ve YGS'de mazeret sınavı beklentisinden söz eden yazısında da eğitim dünyasındaki bu gelişmelere yer vermiş. Gelelim Sözcü gazetesine. Sözcü'de Bekir Coşkun'un köşesine bakıyoruz. Neredesiniz sorusunu soruyor. Eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, söyleyecek bir sözünüz yok mu? Bir cümle, bir kelime, neredesiniz diyor. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan karaciğerini tümden kaybetmişti. Umutlar azalmış, yakın dostlarıyla vedalaşmaya kadar varmıştı iş. Yakın çevresine hakkınızı helal edin diyordu. İsmini açıklamak istemeyen bir hayranı ona karaciğerinin bir parçasını verdi. Günlerce doktorlardan müjde beklendi. Sonunda organ nakli başarılı oldu, yaşama döndü. Her gün çıkıp yüreklice fikirlerini söylüyor. Böyle bir sevgidir işte vatan sevgisi, susmuyor demiş. Hüsamettin Cindoruk'tan söz ediyor eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 84 yaşında, o da susmuyor, konuşuyor demiş. Manav konuşuyor, köylü konuşuyor, çoban konuşuyor, ev kadınları da meydanlara çıktılar ama diyor eski başbakanlar, cumhurbaşkanları, bazı bakanlar ve milletvekilleri sizin sesiniz çıkmayacak mı, neredesiniz diye sesleniyor Bekir Coşkun. Köşe yazılarına şimdilik bir ara verelim ve birinci sayfalardan sizlere okuduğumuz ve gündemde önümüzdeki günlerde önemli yer teşkil edeceği belli olan günün bir başka önemli gelişmesine dönelim. Avrupa'dan, Avrupa Adalet Divanı'ndan dün çıkan enteresan bir karar var. O karara ilişkin bir canlı bağlantımız olacak. Karar neydi? Hemen onu hatırlatalım. Avrupa Adalet Divanı Fransa'dan ve Belçika'dan iki başvuru üzerine şöyle bir karar aldı. Özetle, tek cümlede özetlersek şöyle diyor karar. Bir iş yerinde, kamu ya da özel olduğuna değinmiyor. Bir iş yerinde diyor, dini ve felsefi görüşlerini açıkça beyan eder tarzda bir giysi giyen insanlara bir yasaklama kararı getirilirse bu ayrımcılık ve hak ihlali sayılamaz. İşte bu kararı yorumlamak üzere, ne anlama geldiğini ve sonuçlarını yorumlamak üzere telefon attığımızda değerli bir hukukçu var. İstanbul Barosu eski başkanlarından hukukçu, avukat Sayın Turgut Kazan. Turgut Bey, günaydın efendim.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Kararı çok ayrıntılı inceleme şansı buldunuz mu bilmiyorum ama Avrupa'nın en yüksek yargı organı diye nitelendirilen Adalet Divanı'ndan bu kararın çıkması sizce ne anlam taşıyor?
Sevgili Arap Gürlü, şöyle koyalım. Bir kere enteresan karar dediniz. Enteresan oldu, doğru. Ama şimdi bu ne kadar tartışılacak işte diye vurgu da yaptınız. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Sadece enteresan bir karar ama çok sağlıklı, çok doğru bir karar olduğu konusunda kuşkularım var. Tabii öncelikle bunu açayım. Sonra da bu böyle bir kararı tartışmanın, Türkiye'nin gündemine almanın ne kadar doğru olduğunu konuşalım. Şimdi birincisi, tabii bu bir medya haberine göre değerlendiriyoruz. Kararın kendisini henüz okuma imkanı bulamadık. Ama medyada genel çizgileri bir çeşit açıklandı. Bir kere çok doğru ve sağlıklı bir karar olduğu kanısında değilim. Çünkü bu bir herhangi bir yerde, tabii bu özel işler, özel iş şirketlerin, özel kişilerin iş yerleri de olabilir. Böyle bir sembol sayılacak giysinin takılmasını, taşınmasını yasaklamak ayrımcılık sayılamaz diyoruz. Ben bunun bir kere çok doğru bir yaklaşım olduğu kanısında değilim. Bu bal gibi ayrımcılık da sayılabilir. Çünkü özel bir yerde çalışan insanın bu türden işte sembol sayılacak giysiyi ya da eşyayı takması, taşımasının da yasaklanması doğru bir yaklaşım değil.
Sizce ayrımcılık sayılması için nerede yasaklanması gerekiyor?
Şimdi yani kamusal görevler için düşünülebilir. Yargı ve benzeri kamusal görevler, özellikle yargı gibi kamusal görevler. O nedenle yani bu karar Türkiye'de çok tartışılması, Türkiye'ye bir kazanım sağlayacak bir karar falan. Bir ayrıca da Adalet Divanı'nın bu kararı herhangi bir biçimde Türkiye'yi etkilemesi de mümkün değil. Türkiye'de bir sonuç yaratması da mümkün değil. Ama asıl önemlisi bana göre şu referandum sürecinde bu tartışmayı ortaya atmanın, bu konuda işte yaklaşım kurmanın referanduma zarar vereceği kanısındayım. Hatta işte referanda baskılar zaten altındayız. O baskıları yapanların bundan yararlanacağı kanısındayım. Bu nedenle bizim şimdi referanduma odaklanmamız daha doğrudur. Ve referandum ortamında yeni bir başörtüsü tartışması açmanın, yani Hollanda ve Almanya'da yaşananlardan işte elini ovuşturan siyasi iktidarın yararlanması için bir imkan yaratmış olunur.
Nitekim sözünüzü kesiyorum. Star gazetesi de bugün manşetinde örneğin Avrupa'da 28 Şubat kafasıyla bu haberi son derece büyük bir şekilde vermiş.
Hatta şöyle söyleyeyim. Siz bana bunu önerdiğinizde evet dedim. Evet değişimin en temel nedeni de bir başkasıyla bu kararı göklere çıkaran bir yaklaşım içerisinde bir yayın yapılırsa onun vereceği zararları düşünerek hemen peki dedim. Ben böyle düşünüyorum. Önemli bir karar değildir. Doğru bir karar değildir. Hatta bana göre önemli ölçüde yanlış bir karardır.
Peki bunu emsal göstererek Türkiye'nin de aralarında bulunacağı ülkelerde tek tek şahıslar ya da kurumlar uygulamaya giderse bu büyümez.
Oralarda tabii ciddi sorunlar yaşanır, yaratılır, ciddi sorunlara yol açabilir. Bu da yani İslam düşmanlığını körükleyen bir yaklaşım, Türk düşmanlığını körükleyen bir yaklaşıma yol açabilir. Böyle bir tehlikeyi dilerim ki yaşamazlar, yaşamayız. Ama Türkiye için dediğim gibi bu kararın hiçbir önemi yoktur. Türkiye'de manşetlere çıkarılması, işte bilmem allanıp kullanması ve buradan referandumda nasıl bir evet daha sağlarız, yarım puan, bir puan daha artırır mıyız, artırmaz mıyız yaklaşımlarına yol açacaktır. Sadece Türkiye'de yaratacağı sonuç böyle bir sonuç olabilir.
Peki bir şeyi daha netleştirme adına son kez sorayım. Siz özel sektörde böyle bir uygulamaya gidilmesini yanlış buluyorsunuz. Yani bu karar bağlamında, ama kamusal alanda böyle bir yasağa gidilebileceğini de vurguluyorsunuz.
Kamusal alanı hep zaten Türkiye'de tartışılmıştır. Çünkü yani tarafsızlık konusunda kuşku yaratabilir. Şimdi tarafsızlık konusunda tam böyle tarafsız davranılmadığının ispatı gerekmez. Karşı taraftaki, yani hizmetten yararlanacak olanın kuşku duyacağı bir ortam yaratılması tehlikelidir. O yüzden kamusal alan başka bir alandır. Ama şu anda dediğim gibi tekrar kamusal alanı tartışmak da uygun bir ortam değildir. Hep bir fırsat sayılacaktır. O yüzden noktayı böyle koyalım istiyorum.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Çok sağ olun
efendim. Sağ olun. Avukat Sayın Turgut Kazan, Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü konusunda bir özel sektör kurumunda giyilmesine getirilecek yasağın hak ihlali olmadığına ya da ayrımcılık olmadığına yönelik kararını bu şekilde değerlendiriyor. Saatlerimiz 8.47'yi gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinde Salih Tuna, seni rezil seni diyor. Bakalım kime demiş bunu. Savaş uçaklarıyla meclisin bombalanmasına ve 249 insanın şehit düşmesine tiyatro demiştik. Gerçekten eşeklik ettik. Yüzümüze tükürseniz hakkınız var. FETÖ'cü Tuğgeneral, parti göçün darbe yapmak için harekete geçtiklerini eşine bıraktığı notta belirttiği ortaya çıkınca yüzümüz nasıl kızardı bilemezsiniz diyeceklerine, şimdi de kalkmış Hollanda'nın atlı itli saldırısına tiyatro oyun demeye başladılar. Tıpkı FETÖ'cüler gibi rezil, FETÖ'cüler kadar yüzsüzler. CHP'nin Muharrem İnce'si gündüz gözüyle Hollanda gerçek bir AK Partilidir. Çünkü evet çıkmasını istiyorlar, yaşananlar bir oyun diyebildi. Televizyon programlarında sehpa kıran asabi CHP milletvekili AE'de sanıyorum Aykut Erdoğdu'yu kastediyor. Nasıl bir idrak, izan ve insaf sahibi olduğunu şöyle dermeyan etti. AB ile oynanan bu tiyatroyu halkımız görüyor ve gereğini yapacak. Aynı kafadaki bir aktör de MF'de, onu çıkartamadım kim olduğunu, Hollanda'ya gidilmesinde ısrar edenlere ve halkımızın küçük duruma düşürmesine neden olanlara soruşturma açılmıyor mu diyerek ne mal olduğunu ortaya koydu diyor. Sonra da işte Sözcü gazetesine değiniyor, başka insanlardan da söz ediyor, başka kurumlardan da söz ediyor ve şöyle devam etmiş. Siz kim? Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal kim be? Sizin yüzünüzden zavallı müdürün de bir dediği bir dediğini tutmuyor. Millete bakınca Hollanda ile ilişkilerin tamamını askıya alın diyor. Size bakınca da içeride düşman bulamadılar, şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar şeklinde çark ediyor demiş ve ismini vermeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP liderinde eleştirmiş Salih Tuna bugünkü Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak yazarlarından bir başkası Yaşar Süngü. Biz de Hollandalı turistleri köpeklere ısıtalım demiş. Vay vay vay vay. Hollandalı turistlerin üzerine köpek salmaktan bahseden bir yazı yazınca ondan sonra acaba bu beyefendi 3 gün sonra Hollanda'dan turist gelmiyor eyvah diye bir başka yazı yazacak mı? Bakalım ne demek istemiş. Hollanda'da çalışan gurbetçilerimizi bugün yapılacak seçimde bir oy fazla almak uğruna polis köpeklerine ısırtan bu edepsiz siyasetçilere kızıp da ülkemize gelen Hollandalı turistleri sakın ola pataklamaya kalkmayın. Edepsize edepsizce karşılık vermek bize yakışmaz. Bırakalım bu siyasi bu krizi siyasiler çözsün. Biz bize düşeni yapalım. Ne yapalım? Ülkemize gelen Hollandalı turistlere misafirperverliğimizin en üst seviyesinde davranarak Avrupa'da medeniyet dersi verelim. Avrupa'ya medeniyet dersi verelim. Onlara ikramda bulunalım. Hediyelerle gönüllerini kazanalım. Utandıralım. Gezmek görmek için Türkiye'ye gelen bir Hollandalı zaten ülkesinin yaptığı yanlışın farkındadır. Türkiye'yi sevmese gelmez. Biz Hollandalı ırkçı siyasilerin yanlışlarının faturasını halklara kesmeyelim. Batı'nın İslam düşmanlığı politikasına odun taşımayalım demiş. Yani başlıkta tam ters bir ifade kullanmış ama aslında tam tersini söylüyor. Yani onlara misafirperver bir yaklaşımda bulunalım diyor. Peki başlığı niye böyle atmışlar? Onu gerçekten anlayabilmiş değilim. Biz de Hollandalı turistleri köpeklere ısırtalım. Anlamadım niye öyle bir başlık atmışlar. Aslında arkadaş tam tersini söylüyor. Vardır bir izah herhalde. Yedi Şafak'ın bir başka yazarıyla devam edelim. Avrupa Birliği bir olmak için saldıracak yel değirmeni arıyor demiş Fatma Barbarosoğlu. Biz kendimiz için ve dünya için ne kadar berrak bir ayna olacağız, her birimizi bekleyen çetin bir sınav var diyor. Avrupa siyaseti yer değirmenleri için asker topluyor. Biz hem batıya hem de nefsimize karşı çok sağlam bir mücadele vermek zorundayız. Sanki Kırım Harbi'nin ters simetrisini yeniden yaşıyoruz demiş bugünkü köşesinde. İbrahim Karagül, evet iç işlerinize karışacağız. Korkularınla yüzleş Avrupa diyor. Önceleri İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Anadolu'nun her köşesinde oyun kuruyor, iç savaş senaryoları uyguluyorlardı. Şimdi kendi ülkelerinde, topraklarında, şehirlerinde Türkiye ile mücadele ediyorlar. Neymiş o kadar güçlenmişiz? Ne yaparlarsa yapsınlar. 16 Nisan aşılacak. Bu kritik eşik geçilecek. Türkiye bu müdahaleyi de atlatacak. Üstesinden gelecek ve yoluna devam edecek. Hiç endişeli değiliz ama teyakkuzdayız diyor İbrahim Karagül. Ve şöyle devam ediyor. Korkmuyoruz ama tedbirliyiz. Ama toplumsal hafızamız, siyasi aklımız bu tarihi unutmayacak. Gün gelecek bütün bunları önünüze koyacağız demiş Avrupalılara hitaben yazdığı yazısında Yeni Şafak'ta. Özlem Albayrak, Yeni Şafak'ın bir başka yazarı, Hollanda kabilesine hoş geldiniz diyor. Bu kimlik açıktan üstünlük taslamaz ama ötekileştirmeyi yaşam biçimlerinin farklılığı, kültürlerinin birbirine karışmazlığı, geleneklerinin öz savunusu söylemleri üzerinden kurar. İstediği ise kültürel homojenliktir. Üstünlük ve tekelci itaat talebini ise kendisi açıktan ifade etmez, etkili güçler vesilesiyle ortaya koyar. Bu etkili güçler de Batı'da siyaset kurumudur. Değerlerden soyunmanın, vahşileşmenin, hatta ortak deliliğin sözcüleri olarak seçim vaatleri ve seçim yatırımı eylemleriyle insanlıktan çıkarırlar. En çok insanlıktan çıkan da o yüksek oyu desteği alır. Hollanda meselesine biraz da böyle bakmak gerek sanırım diyor Özlem Albayrak Yeni Şafak'ta. Bakalım Yeni Akit gazetesi neler yazmış, Yeni Akit gazetesinin yazarları daha doğrusu neler yazmışlar onlara bakalım. Nurettin Veren, FETÖ'nün hipnozu ve narkozu başlığıyla yazmış. Nurettin Veren'in FETÖ meselesini, daha doğrusu bu cemaat meselesini en iyi bilen isimlerden biri olduğunu da hatırlatalım. Abdurrahman Dilipak, oyumun rengi diye başlıyor yazısında ve diyor ki, ne olur okuyun, düşünün, çalışın, bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin, kafanızı kiraya vermeyin. Bana göre bu süreç birçok şeyi konuşmak için tarihi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Aynı zamanda tek başına referandumda evet çıkması yetmez diyor Abdurrahman Dilipak. Bu %60'ın üzerinde olmalı. Sadece %60'ın üzerinde olması da yetmez. Katılım da yüksek olmalı. Bunun için de herkesin çalışması gerek. Referandum sonucunun %66 olması benim için sürpriz olmayacaktır. Bu gerçekleştirilmesi zor bir hedefte değildir. Haydi öyleyse görelim demiş ve her gün olduğu gibi yazısını selam ve dua ile diye noktalamış. Ali İhsan Karahsanoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Metin Feyzoğlu'na hitaben yazmış bugünkü yazısını. Diyor ki, utanma Metin, Hollandalı itleri de savun. Öncelikle Hollanda'nın, Almanya'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni bakanlarına yönelik kısıtlamalarını kınıyoruz diyor Metin Feyzoğlu. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Türkiye'de savunma mesleği üzerine kamu kurumu niteliğindeki en büyük kuruluşun tepesindeki isim. Türkiye'nin bakanlarının yurt dışında tahkir edilmesine, temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına, yüzlerce vatandaşımızın kötü muameleye tabi tutulmasına beyefendinin söylediği sadece şu, kınıyorum demiş. Sonra da sert bir dille eleştiriyor. Utanma Metin, Hollandalı itleri de savun başlıklı yazısında. Vay iki yüzlü Metin, vay şeklinde ifadeler de kullanıyor. Ve biraz ağır ifadeler de kullanıyor ki onları burada tekrarlamamak için yazının detayına daha fazla girmek istemiyorum açıkçası. Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul başlığıyla yazmış Mehtap Yılmaz da bugünkü yazısını. Ve diyor ki, 3,5 soysuzun ardında zararlık yapamam. Mehmet Akif'ten alıntıyla. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Bilakis tükürün derim bu zümrenin yüzüne, tükürün millete alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne diye Mehmet Akif'ten alıntılarla bağlamış bugünkü yazısını Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz. Ve Bir Gün gazetesine de bakalım, onların yazarlarında neler var. Fatih Yaşlı ana muhalefete naçizane bir öneri diyor ve hem CHP yönetimini hem de CHP milletvekillerini naçizane uyarmak istiyorum diyor. Üzerinizdeki tarihsel sorumluluğu yerine getirmezseniz muhalefete olabileceğiniz bir ülke dahi kalmayacak ve bunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz diye eklemiş. Mustafa Kemal Erdemoğlu da Köroğlu'nun torunlarına selam diyor. Malum Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bir dil sürçmesiyle Bolu Bey'in torunları diye bahsetmişti Bolulardan. Ama Mustafa Kemal Erdemoğlu da Köroğlu'nun torunlarına hitap ediyor. Enver Aysever de hayırcılar hayır çıkacağına inansa diye bir başlık atmış yazısına. En önemlisi hayır diyecek olanların sandıktan evet çıkacağından emin olması diyor. İşte bu felaket, kimle konuşsam ben hayırcıyım ama bunlar ne yapar eder evet çıkarır diyor. Bu hem doğru değil hem tehlikeli bir algıdır diye bağlamış yazısını bugünkü Bir Gün gazetesinde. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün de yine tanıtımda da duyduğunuz ifadeyle lezzetli bir müzik parçasıyla kapatmak istiyoruz. Bugünkü yayını saatlerimiz 9'a yaklaşırken. Hava dışarıda o kadar soğuk ki, hani kaşkolsa kaşkol, bere ise bere, eldivense eldiven, palto ise palto, kabansa kaban demiştik. Buz gibi bir soğuk var, mart martlığını gösteriyor. Biz de bundan yola çıkarak öyle bir parça seçtik ki, diyor ki Ben Cox, çok soğuk be abi, so cold.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah sona erdi.